İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Adnan Oktar'la baş başa programına daha hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz sayın doktor Cihat Gündoğdu. Cihat Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Efendim bu akşam bizi Kocaeli TV ve Mavi Karadeniz televizyonlarından TV'den izleyebilirsiniz. Ayrıca bizi dinleyebileceğiniz radyo istasyonları ve internet sitelerini size söylemek istiyorum. Radyolarımız Mavi Karadeniz Radyo 106.4, Radyo Star 94.0 Aksaray, Güneydoğu Radyo 99.6, Emek Radyo 101 Mardin, Enerji Radyo 90.0 Ordu, Keyif FM 92.7 Nevşehir, Radyo 37 95.2 Kastamonu, Asr FM 96.0 Adıyaman, Ilgın FM 97.4 Konya, Kazan FM 90.0 Adana. Ayrıca canlı olarak izleyebileceğiniz internet sitelerini veriyorum. www.haberhilal.com ve www.harunyahya.tv'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Evet Cihat Bey, bugün Darwinizm'den bahsedelim, evrimden bahsedelim.
Evet inşallah.
Neler söylemek istersiniz? Buyurun, söz sizin.
Biliyorsunuz tabii hep bahsettiğimiz konular, özellikle Adnan Bey'in üzerine durduğu en önemli hayati konu Darwinizm. Neden Darwinizm? Çünkü ateizmin sözde bilimsel temeli olduğu için. Biliyorsunuz ateistler cahil insanları nasıl kandırabiliyorlar? Evrim teorisiyle kandırıyorlar. Evrim teorisi temelde cehalete dayalı bir teori. Adı üstünde zaten teori. Kanıtlanmış hiçbir şey yok. Daha doğrusu hipotez safhasında kalmış
teori
bir iddia.
Bile değil,
evet. Çünkü hiçbir bilimsel temeli olmadığı için. Bakın bunu bile çeşitli medya organlarını ellerinde tutarak bugüne kadar getirebilmişler. İnsanları, kitleleri kandırabilmişler. Ve ne olmuş? Ve böylece toplumu ateistleştirebilmişler, dinsizleştirebilmişler. Bunu böyle bir silah olarak kullanabilmişler bugüne kadar. Ta ki birileri çıkıp da başta Harun Yahya Müstar ismini kullanan Sayın Adnan Oktar eserleriyle bugüne kadar yaptığı hizmetlerle ortadadır. Web siteleri olsun, yazdığı kitaplar olsun, onun eserlerinden yararlanarak yapılmış belgeseller olsun. Topluma Darwinizmin büyük bir yalan olduğunu ve yalnızca insanları ateistleştirme adına kullanılan bir yöntem olduğunu gözler önüne sermiştir. Biz de bunun üzerinde özellikle duruyoruz. Çünkü halkımızı öğretmemiz gereken pek çok detay var bu konuda. Eğer halkımız bunları bilmezse, insanlarımız bu konuda cahil kalırlarsa, tabii ki ateizmin bu yönteminin bir şeyi olabilirler. Hedefi olabilirler. Rahatlıkla hedefi haline getirilebilirler. Gençlerimiz bu yüzden okumalılar. Okullarda bugün tabii ki Adnan Bey'in de söylediği gibi Darwinizm de okutulsun ama yaratılış gerçekleri de okutulsun. Darwinizmin açmazları öğretilsin. Biz de burada ne yapıyoruz? Yayınlarımızda tabii ki Darwinizmin açmazlarını ortaya koyuyoruz. Yani çökerten gerçek delilleri, bilimsel delilleri ortaya koyuyoruz. Ne bunlar? Mesela bir proteinin tesadüfen asla oluşamayacağı gerçeği. Tesadüfi kullanıyor çünkü tesadüfi iddia ediyor evrimciler, ateistler. Ne diyorlar? Bu görmüş olduğunuz bütün canlılık, bütün çeşitlilik ve bu çeşitlilik de yani canlı türlerinin bu kadar çok fazla olması onlar için sözde bir dayanak olmuş oluyor. Bakın nasıl bir şey yapıyorlar, nasıl bir kafa karıştırma yapıyorlar. Bu kadar çeşitlilik işte tesadüflerin eseri oluşmuştur diye iddia edebiliyorlar. Ama bakıyoruz hayır. Canlılar hiçbir şekilde tek bir hücre bile tesadüfler sonucu meydana gelemeyecek kadar büyük bir komplekslik içeriyor. Her şey çok büyük, sonsuz bir aklın ürünü. Eğer bir akıl varsa, ki bunu artık onlar da kabul ediyorlar, yani biz bilimsel delilleri akıl var mı diye sorduğumuzda kabul ediyorlar tabii mecburen. Bir akıl varsa tabii ki bu aklın da bir sahibi var. Yaratıcısı var anlamına gelmiş olur ki, tabii ki bu yaratıcı güç Yüce Allah. Allah'ın adını kabul etmek zorundalar. Bu gerçekleri ortaya koymak zorundayız. Bilimsel gerçekler, biyokimya bunu ortaya koyuyor. Proteinlerin tesadüfen oluşamayacağı gerçeğini ortaya koyarak. Biyoistatistik yine aynı şekilde tesadüf kelimesine biyokimya alanında yer olmadığını bilimsel olarak rakamlarla ortaya koyuyor. Tek bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimali ne diye söylediğimizi artık herkes, seyircilerimiz zaten biliyorlardır. Bunca yayınlarımızda hep tekrarladığınız bir rakam. 10 üzeri 950'de bir ihtimal ki bu kesin ve net bir ifadeyle sıfır ihtimal anlamına gelmiş oluyor. 10 üzeri 50'den daha küçük ihtimaller çünkü sıfır olarak kabul edilirken 10 üzeri 950'de bir ihtimalden söz ediliyor. Yalnızca ortalama büyüklükteki bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimali. Proteinini geçtik. Vücudu oluşturan organlar, sistemler tesadüfen oluşabilir mi? Bakıyoruz, birbirleri için çalışan organlar bir düzen içinde çalışıyorlar. Her biri diğeri için var olan proteinler. Yine aynı şekilde her yerde bir düzen, bir yaratılış gerçeği hep karşımıza çıkıyor. Bu insanlarda da böyle, hayvanlarda da böyle, bitkilerde de böyle. Aynı şekilde bakıyoruz, canlılar peki tesadüfler eseri meydana gelip de ilkelden gelişmişe doğru mu yeryüzünde ortaya çıkmışlardır diye baktığımızda, hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Çünkü paleontoloji, yani fosil bilimi, canlıların yeryüzünde nasıl ortaya çıktıklarını bize çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Fosillerle biz bunu gözleyebiliyoruz. Bundan 500 milyon yıl önce bir anda canlı türleri bir anda ortaya çıkmışlar. Bunu görüyoruz. Yani ilkelden gelişmişe doğru bir süreç yok. Bu ilkel olarak öne sürdükleri işte ilk canlılara baktığımızda hiç de ilkel olmadıklarını görüyoruz.
İlkel canlı yok zaten.
İlkel canlı diye bir kavram yok. Canlılığın tarihinde yok o böyle bir şey. Yani tek bir hücreye siz zaten ilkel diyemezsiniz. Tek bir hücre zaten tek başına en büyük kompleks yapıyor diye koyuyor. Bir şehrin kompleksliğini ortaya koyuyor çünkü. Onu geçtik, bakıyoruz canlılar peki birbirlerinden türemişler midir diye baktığımızda, bu evrim hipotezinin öne sürdüğü bir iddia tabii ki, biliyorsunuz. Bakıyoruz canlıları birbirlerine bağlayacak ara geçiş formları da yok. Ne diyor evrimciler? Zaten diyorlar ki fosil bilimi evrim teorisini asla desteklemiyor diyorlar. Biz diyorlar bir fosillerle ortaya çıkarak evrim teorisini ispatlayamayız diyor. Colin Patterson ünlü bir evrimci paleontolog. Mesela bunun kendi itirafı var bu konuda. Darwin yine aynı şekilde 19. yüzyılın başında ortaya yazdığı kitabında, zaten 1859'da yayınlanan kitabında zaten bunu zaten söylemiş. Fosiller diyor evrim teorisini desteklemiyor. Ara geçiş formlarına rastlayamıyoruz diyor. O zaman diyor eğer ispatlanamıyorsa, yani türleri birbirine bağlayan ara geçiş formları yoksa, zaten benim teorim çökmüştür diyor ki, o günden bugüne süre gelen yine fosil çalışmaları hep ortaya koymuş, göstermiştir ki canlılık yeryüzünde bir anda ortaya çıkıyor. Canlı türleri bugün var oldukları kompleks yapılarla bir anda ortaya çıkıyorlar ve hiç değişmeden ve başka türlere de dönüşmeden hep sabit olarak kalıyorlar. Buna o yüzden stabil türler deniyor. Bugün gözlemlenmekte olan bütün türlere zaten o yüzden stabil, sabit türler adı bu yüzden veriliyor paleontolojide.
Evet, isterseniz bir iki alıntı okuyalım ara geçiş formlarının olmadığına dair. Mesela ünlü Science dergisi var. Ve evrimci, yani daha en öne gelen Darwinist dergilerden bir tanesi. İki dergiden bir tanesi hatta. Science dergisinde diyor ki evrimsel biyoloji ve paleontoloji alanlarının dışında kalan çok sayıda iyi eğitimli bilim adamı ne yazık ki fosil kayıtlarının Darwinizme çok uygun olduğu gibi bir yanlış fikre kapılmıştır. Darwin'den sonraki yıllarda onun taraftarları bu yönde, yani fosiller alanında gelişmeler elde etmeyi ummuşlardır. Bu gelişmeler elde edilememiş ama yine de iyimser bir bekleyiş devam etmiş ve bir kısım hayal ürünü fantaziler de ders kitaplarına kadar girmiştir. Bakın, hayal ürünü fantazi diye nitelendiriyor. Bakıyorsunuz Niles Eldridge var mesela. Niles Eldridge Amerika'nın ve dünyanın en önde gelen evrimcilerinden bir paleontolog, müze müdürü aynı zamanda. Diyor ki, aradan geçen 120 yılı aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucunda fosil kayıtlarının Darwin'in bu kehanetini doğrulamayacağı açıkça görülür hale gelmiştir. Yani fosiller diyor Darwinizmi doğrulamıyor, Darwin'i doğrulamıyor. Bu fosil kayıtlarının yetersizliğinden kaynaklanan bir sorun değildir. Çünkü 300 milyon fosilimiz var bugün. Fosil kayıtları açıkça söz konusu kehanetin yanlış olduğunu göstermektedir. Evet, fosil deyince bir hocamızın tabii ortaya koyduğu fosiller var. Onunla ilgili kısa bir gösterebiliriz burada.
Evet, bir PowerPoint sunumu vardı değil mi?
Evet. Seyircilerimiz daha net bir şekilde görsünler. Bakın. Burada fosiller. Biliyorsunuz Yaratılış Atlası'nda Adnan Bey çok net bir şekilde ortaya koydu fosillerin evrimi yalanladığını. Bakın, burada gerçek fosillerin fotoğrafları görülüyor. Mesela 73 milyon yıllık leopar kafatasını görüyorsunuz. Gerçeğinin milimetresi milimetresine aynısı. Yavru tavşan fosili, bakın. Yanında gerçek tavşanları görüyorsunuz. 30 milyon yıllık 30 milyon yıl boyunca en ufak bir değişikliğe uğramamış.
Tek kafadası, bir kemiği değişmemiş. Tek bir kemiği bile.
Yani tek bir, en ufak bir değişiklik yoksa ne demektir bu?
Evet.
Evrim mevrim yok demektir. Yine bakıyorsunuz kemiklerin detaylı olarak görüntüleri. Ya da 34 ile 57 milyon yıllık sumak yaprağı.
Evet.
Bakın tıpatıp aynısı birbirine, milimetresi milimetresine. 50 milyon yıl boyunca en ufak bir değişikliğe uğramamış.
Bu ne demek? Allah'ın eşsiz, kusursuz yaratışı demek.
Evet.
Yani Allah'ın safhalar şeklinde yaratması gibi bir iddia da yersiz. Hiçbir şekilde bilimsel bir temeli olmayan bir iddia. Bakın görüyoruz, Allah bir anda kusursuzca var etmiş. Allah'ın safhalarla yaratma gibi bir zaaf söz konusu olamaz. Yani Allah'a böyle bir şey ithaf edilemez. Böyle bir ithaf ancak Allah'ın gücünü yeterince takdir edememekten kaynaklanan bir eksikliktir ancak.
Evet. Bunu hocamız tabii çok net de açıkladı. Hem bilimsel deliller yalanladığı gibi evrimi, evet. Kur'an'da da değil mi? Meleklerin yaratılışı var, cinlerin yaratılışı var. Bir anda oluyorlar. Evrimle değil. Alakası evet. bile yok. Cennette tahtlar, köşkler, huriler yaratılıyor. Bir anda kusursuz olarak Allah tarafından yaratılıyor. Demek ki evrimle alakası yok. Yani evrimin hiçbir bakımdan geçerliliği yok. Çünkü evrimi bu Darwinizm safsatasını dinle bağdaştırmaya çalışanlar ortaya çıktı.
Orta yolu bulmaya çalışanlar, evet.
Evet, bunu özellikle yapıyorlar. Çünkü Darwinizmi bilimsel olarak savunmanın imkanı yok. Hı hı. Güya Allah evrimle yaratmış gibi, haşa tabii bu Allah'ın gücünü takdir edememek oluyor, hakkıyla takdir edememek oluyor. Kur'an'da varmış gibi göstermeye kalktılar. Halbuki Kur'an'da alakası yok. Allah bir anda yarattığını söylüyor. Hem bilimsel deliller bunu söylüyor, hem Allah söylüyor.
Evet.
Çünkü meleklerin yaratılışı var, cinlerin yaratılışı var. Dediğim gibi Hazreti Musa'nın asası var. Atıyor. Bakın cansız tahtadan olan asası bir anda yılana dönüşüyor, canlıya dönüşüyor. Allah'ın ol demesiyle yaratılıyor her şey. Hazreti İsa çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıyor. İçine üfürüyor ve kuş haline geliyor. Bakın cansız madde bir anda canlı madde haline geliyor. Allah'ın buna da ihtiyacı yok. Yani çamurdan bir şey yaratması da gerekmiyor. Çamur da olmadan ya da asa da olmadan yılanı da doğrudan yaratabilir. Zaten o şekilde Allah ol dediği zaman her şey oluverir diyor.
Kesinlikle. Şimdi insanlarımız, bazı insanlar diyelim, araştırmayı sevmiyorlar ya da alışkın değiller araştırma yapmaya. Hı hı. Yani bir konunun gerçekliğini en iyi şekilde öğrenebilirsiniz. Kaynağına inerek, inceleyerek. Başkası ne demiş ya da işte bu insan ne diyor diye kulak kabartılarak bir gerçeğe ulaşmak yanlış olur. Yani eksik olur. Mutlaka kaynağına ulaşıp bakmak lazım. Biz ne yapacağız o yüzden? Bilime başvuracağız. Paleontolojiye başvuracağız. Biyolojiye başvuracağız. Biyokimyaya başvuracağız. Ama işte bazı insanlarımız ne yapıyor? Diyorlar ki işte falan kişi böyle dedi. Demek ki işte Kur'an'da haşa sözde böyle iddialar dolaşıyor çünkü. Kur'an'da işte evrimle yaratılış varmış gibi böyle iddialar dolaşıyor. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü Allah bir anda ol demesiyle yarattığını Kur'an'da açık ve net bir şekilde söylüyor ve verilen örnekler de bize peygamberlerin örnekleri de aynı şekilde aktarılıyor. Mucizeleri gösterdikleri mucizeler de yine aynı şekilde. Hep Allah'ın bir anda yarattığı şeklinde geçiyor Allah'ın yaratış şekli. Hiçbir Doğru. şekilde safhalar şeklinde yaratma söz konusu değil. İnsanlarımız bunu araştırsın, öğrensinler ve bu şekilde bilinçlensinler.
Bilimin ve teknolojinin son yıllarda gelişmesiyle tabii insanlarımız çok daha bilinçlendi. Geçmişteki o cehalet, o söylenen safsatalara inanma dönemi geride kaldı. Şimdi bilgisayardan tek tuşla ulaşabiliyorsunuz
evet,
değil mi?
Evet. Yani bilgiye ulaşmak çok kolay dediğiniz gibi. Bir herhangi bir kelimeyi aratmak zaten milisaniyeler içinde hemen sonuç getiriyor karşınıza. Şu kadar yakın bir mesafede bilgiye hemen ulaşabiliyorsunuz. Yani raflarda kitap arama gibi bir şey de yok artık eskisi gibi kütüphanede.
Kaldı ki her geçen gün gazetelerde denk de geliyoruz. Evrimi savunan insanlar bir süre sonra yine kendi kendilerini yalanlıyorlar. Bir
evet.
takım canlılardan insanoğlunun türediğini savunan, onların evrimleşmesiyle meydana geldiğini savunan insanlar bir süre sonra yanıldık böyle değilmiş diye kendi kendilerini zaten
Şimdi
açığa çıkartıyorlar.
Kendilerinin yanılması da bir yana, insanları yanıltma gibi bir kasıt da karşımıza hı hı. çıkıyor. Çoğunlukla kasıt çıkıyor.
Evet.
Mesela bir fosille ortaya çıkıyorlar. Hı hı. Bakıyorsunuz diyorlar ki işte ara geçiş formunu bulduk. İşte kayıp halkayı bulduk. İşte zinciri oluşturduk bitti. Bakın işte maymundan geliyormuşuz diye. Sevine sevine böyle kutlamalar yapıyorlar kendilerince. Bir süre sonra anlaşılıyor ki ya sahte bir fosil. Ya da işte yanlış bir yorum, yani ön yargılarıyla yaptıkları yorumlar. Tarih hep bunun örnekleriyle dolu.
Doğru, evet. Şu anda ekranlarınızda da görüyorsunuz.
Evet, bu 2009 yılına ait bir örnek. Bakın, 20 Mayıs 2009'da yayınlanan bir haber.
47 milyon yıllık hayvan fosili evet. bilim dünyasını ayağa kaldırdı. Keşfi dünyanın 8. harikası diye karşılayan evet. uzmanlar bu fosil kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi gösteriyor dedi.
Böyle bir iddiayla çıktılar ortaya. Hı-hı. Şimdi ilk olarak baktığınızda bir haber, gazeteye haber değeri niteliğinde bir şey.
Evet.
Olay olmuş. Ne olmuş? Hatta bakın ne demişler? Dünyanın 8. harikası demişler.
Evet.
Ve harika olarak niteliyorlar. Neden? Çünkü bugüne kadar herhangi bir ara form bulunamadı o yüzden. O yüzden bu şekilde nitelendiriyorlar.
İnsan denen mükemmel varlığın sizler de doktorsunuz. Çok daha hani detayını biliyorsunuz. Yani böyle bir canlıdan gelmiş olmasının harika olarak nitelendirilmesi de inanılmaz bir şey.
Çünkü çok büyük açmazlı oldukları için bu herhangi bir böyle bir şeyle ortaya çıkmak onlar için bir çözüm, bir kurtuluş gibi görüyorlar. Kendi felsefelerini, kendi ideolojilerini kurtaracak bir şey olarak gördükleri için. Dünyanın 8. harikası demişler. Ama sonra ne oldu? Ne anlaşıldı ki, bakıldı ki bu yalnızca bir lemur fosiliymiş. Lemurlar bugün de yaşıyorlar. Hı hı. Hiçbir farkları o yok. Yani
tabii aynı basın
hemen ardından
doğrudan yalanladılar zaten. Bakın bu New York Times gazetesinde çıkan
evet.
ki bütün dünyaya haber oldu. Diyor ki bu fosilin iskeleti diyor Ida olarak bilinen. Ida evet. dediler ismini. Hı hı. Tabii hocamız bunun böyle olmadığını ispat ettikten sonra insanın atası falan değilmiş diye özür dilediler.
4-5 ay sonra bu gerçek anlaşılmış oldu. Ama ne yapıldı o 4-5 ay süresince? İşte propaganda yapıldı. Neyle yapıldı? Basınla, medyayla
Doğru.
propaganda yapıldı.
İnsanlar
kime yapıldı? Tabii ki bu konuda bilgisiz insanları, bilgisiz kesimlere yapıldı. Ama yani bu hep uyguladıkları bir yöntem. Daha önce de böyle yapmışlardı. Hemen her sene böyle bir örnekle çıkarlar karşımıza. Hiç
Bakın,
şaşırmayın.
Bir tane daha gösterelim. Ardi diye bir fosil. İddia ettiler bu insanın atası diye 1994 yılında bulunan şu sol tarafta gördüğümüz kemik parçalarını ki leğen kemiği böyle tuzla buz bir şekilde bakın nasıl sahte çizimler yapıyorlar. Yanda hemen şunun çizimlerini yaptılar. Bu tamamen hayali bir çizim. Yani şu solda gördüğünüz kemikleri toplama kemiklere dayanarak burada böyle güya yarı insan yarı maymun gibi bir şey çizdiler. Evet. Dediler ki al size insanın atası. Ne oldu sonra? Tabii hocamız duruma el koydu. Dedi ki bunun dedi insanla falan alakası yok. Bu düpedüz bir bonobo maymunu hatta şu bilen evet. maymunu gösterdi. Bütün dünyada haber oldu bu. Ne oldu? Yine özür dediler. Dediler ki kusura bakmayın Ardi şey değilmiş insan atası falan değilmiş. Hatta diyor ki bakın Ardi hakkında Kaliforniya Üniversitesi'nden Darwinist Tim White var. Tim White en önüne gelen bunların böyle çok itibar ettikleri, Darwinistlerin çok itibar ettikleri bir Darwinist paleontolog, evrimci paleontolog. Diyor ki Ardi hocamız bu açıklamayı yaptıktan sonra bu American Scientist dergisinde, American Scientist dergisinde yayınlandı. Ardi Pithecus Ramidus'un yani bu Ardi dedikleri hayali çizimin Australopithecus'ların atası olduğu çıkarımını yeterli derecede haklı çıkaracak görünürde hiçbir özellik bulunmamaktadır.
Hiçbir özellik, bakın hiçbir özelliği böyle bir iddiaya temel teşkil etmez diyor, kendisi ifade ediyor.
Kaldı ki tek bir fosilin bulunması da yeterli değil. Çünkü bir sürü mükemmel formda canlı var. Yani onların mükemmel formda da fosilleri var.
Tabii.
Dolayısıyla tek bir fosil bile yeterli değil bana
Zaten
göre.
Zaten bakın o kadar tek bir tane fosil bile yok.
Evet yok kaldı ki hadi olsa bile ki yeterli değil o bile evet. açıklamaz.
Şimdi tabii ara geçiş formunun ne olduğunu anlatmak lazım öncelikle. Hı hı. Milyonlarca tür var. Evrimcilerin iddiasına göre bunlar hı. diyorlar işte güya hı tesadüfen şey. Hücre oluştu. Güya tesadüfen bu hücreden çok hücreliler sonra yavaş yavaş diğer türler hı oluştu.
Şey
değil mi? Milyonlarca türün o zaman birbirlerinin arasında böyle ara geçiş formları olması lazım. Evet. Ama bunlar bakın patolojik olacak. Bütün o simetrileri kaybolacak. Çünkü canlılarda mükemmel bir simetri ve altın oranlı yaratılış var. Çünkü mutasyon denen tesadüfi değişiklik bir mesela bilgisayar çekişle vurmak gibi bir şeydir. Bilgisayar çekişle vurmak bilgisayarı daha iyi yapar mı? Yapmaz
Hayır,
tabii
yapmaz.
Ki. İşte canlılar mutasyonun etkisiyle sakat olurlar. Simetrileri bozulur. Kafası kolu bacağından çıkar. Kafası başka yerden çıkar. Gözünün yeri değişir. Patlak göz olur. Yarım göz olur. Böyle bir tane bile yok. Zaten Adnan Bey dedi, bir tane getirin dedi, 10 trilyon vereceğim dedi. 10 trilyon çok büyük bir para. Bir tane getirilmediğine göre hiç yok demektir. Bu kadar basit.
Ve bu insanlar hiçbir şekilde tartışma programlarında da yüz yüze gelmemeye özen gösteriyorlar değil mi bildiğim kadarıyla?
Tabii,
yani savunacakları bir şey veya ellerinde tutarlı bir kanıt olsa bu yönde.
Evet, yaptıkları yalnızca propaganda yöntemlerini kullanarak işte böyle kısa süreli de olsa, onlar için 4-5 ay bilmiyorum uzun bir sürebilir. Çok kısa bir süre aslında.
Doğru.
Zaten hemen ardından biz çıktık, hocamız başta olmak üzere toplumu zaten bilgilendirdik. Ondan sonra hemen ardından zaten bu iddialarını yersiz kılacak açıklamalarda bulunduk. Anlayan anladı. Ama işte kime ulaşamadıysak, onun kimlerin kafası bulandıysa o arada, onlar kar görüyorlarsa bilemiyorum. Hiçbir faydası olmaz yani böyle girişimlerin. Eninde sonunda yalancının mumu yatsıya kadar yanar diye bir söz vardır. Çok kısa süreli oluyor bunların iddiaları ve bu şekilde hemen sönüyor.
Evet, ama bunlar şimdi meydanı böyle boş buldukça atmışlar boyuna. Mesela 1912'li yıllarda bir tane diş buluyorlar Amerika'da Nebraska eyaletinde. Buna hemen tabii böyle biliyorsunuz onlar Latince isim vermeye çok meraklıdırlar. Hesperopithecus horridicus falan diye böyle Latince kimsenin anlayamayacağı isimler takıyorlar. Dediler ki bu diş insanın atasına ait. Değil mi? Onu Nebraska adamı hatta dediler. Ve evrimci kaynaklar bakın şu çizimleri yaptılar. Bakın bir tek dişe dayanarak, tek bir dişe dayanarak ailesi, eşi, çoluğu, çocuğu, yaşadığı ortam tek bir dişten. Sonra ne oldu? Anlaşıldı ki bu diş bir domuz dişiymiş. Diğer iskeletin kalıntıları da bulundu. Nebraska adamı fos çıktı. Hemen özür dilediler tabii ki. Sırf bu değil. Arkasından Cihat Bey de anlatabilir onu. Piltdown adamı diye mesela
evet.
var. Ama saymakla bitecek gibi değil. Sürekli bir sahtekarlık. Evrimin kayıp halkası bulundu haberi çıktığı anda o bir sahtekarlık bir kere.
Doğru.
Çünkü evrimin kayıp halkası falan yok.
Doğru.
Evrimin halkası yok.
Halkası yok.
Evrim yok çünkü. Evrim yok.
Evet. Şimdi mesela şurada gördüğünüz şu çizimde izleyiciler şuna dikkat etsinler. Bir dişten yola çıkarak bakın ne çizim yapmışlar.
Doğru.
Saçları uzun olan bir adam çizimi yapmışlar. Hafif eğik duruyor.
Hı-hı.
Yani ilkelimsi bir görüntü vermek amacıyla. Bakın eline de bir sopa tutuşturmuşlar.
Tabii, hafif maymunluğa benzeterek.
Evet. Evet. İşte bir de yanında da bir eşi var galiba. Hanımı olsa gerek.
Muhtemelen.
Onların şeyinde, hayallerinde.
Göre.
Evet. Çevresi var. Çevresindeki hayvanları da aynı şekilde çizmişler. Ama bakın nereden yola çıkarak? Tek bir dişten yola çıkarak
bir
bunu yapmışlar.
Dişten yola çıkarak, evet.
Şimdi zaten bunu yalnızca biz fark etmiyoruz. Aklı başında pek çok bilim adamı da var. Evrim teorisinin saçmalığının farkında olan. İlk olarak bu çizimle karşısına çıktığı zaman, toplumun karşısına çıktıklarında evrimciler, hemen bir bilim adamı karşı çıkmış. Demiş ki, sizi bir dişten çıkarak bu kadar veriye nasıl ulaşıyorsunuz, bu kadar iddiayı nasıl yapabiliyorsunuz diye karşı çıkmış. Ve o bilim adamını evrime karşı olan bu adamı bilime karşı olmakla suçlamışlar ve dışlamışlar. Bakın, dünyada maalesef Darwinist bir diktatörlük var. Bu çok açık ve net bir şekilde işleyen bir mekanizmadır. Üniversitelerin çeşitli mertebelerine diyeyim ya da işte mevkilerine kendi aralarından olmayanı mesela yükseltmezler. Profesör olabilmesi için insanın yine kendi ideolojisinde olmasını ister baştakiler. Bu şekilde o insan eğer asistansa ve Allah'a inanıyorsa, evrim teorisine inanmıyorsa ki bunun örneklerini de gördük canlı yayınlarda, evrim tartışmalarında gördük. Profesör Ali Demirsoy, Hacettepe Üniversitesi'nden kalkıp canlı yayında söyledi kendisi. Dedi ki ben dedi Allah'a inanan bir asistanı kürsümde asla barındırmam dedi, kabul etmem dedi. Bunu bu şekilde ifade etti.
Ne kadar fena. Yani.
Evet.
Ama aynı Ali Demirsoy evrim olmadığını da itiraf ediyor. Kitabında mesela diyor ki şöyle bir kitabı var. Bir tane diyor proteinin diyor tesadüfen oluşma ihtimali bir maymunun daktilo başına geçip tuşlara tesadüfen basarak insanlık tarihini hiç hata yapmadan yazması gibi bir ihtimal diyor. Dolayısıyla böyle bir şey olamaz diyor. Fakat ben ikinci ihtimali de kabul edemem. Yani Allah'ın yarattığını. Bu şimdi bilim adamlığı değil. Bilim adamı, bakar.
Değil, tabii ki gerçekler elindeki veriler ki en önce onun biliyor olması lazım araştıran insan olarak.
İşte biliyor ki zaten
biliyor,
bu itirafı yapıyor.
Kadar.
Bakın başka bir itirafı daha var. Diyor ki evrimde açıklanması en zor olan kademelerden biri de bu ilkel canlılardan nasıl olup da organelli ve karmaşık hücrelerin meydana geldiğini bilimsel olarak açıklamaktır. Esasında bu iki form arasında gerçek bir geçiş formu da bulunamamıştır. Ne demek bu? Evrim yok demek. Yani Ali Demirsoy evrim olmadığını çok iyi biliyor. Fakat sırf Allah'ın varlığını kabul etmemek
evet.
için eğer bunu yapıyorsa o zaman bu bilim adamlığı değildir. Bu bir pagan dini, yani putperest bir kültür, Sümerlere, eski Yunan'a kadar giden. bunu böyle sırf ateizmi savunmak adına savunuyorlar. Çünkü evrim demek ateizm demektir. Bu çok önemli. Bakın diyor ki Richard Dawkins var biliyorsunuz. Azılı bir ateist kendisi. Dawkins diyor ki Darwin entelektüel anlamda tatmin olmuş bir ateist olmayı mümkün kılmıştır. Yani bunun için Darwinizm savunuluyor. Ateizmi mümkün kıldığı için. Sonra devam ediyor. Diyor ki özellikle oluşturulmuş bir çeşit evrimi koruma lobisi var. Cihat Bey'in bahsettiği Darwinist diktatörlük bu. Bunların büyük bir çoğunluğunu ateistler oluşturuyor. Stalin de bunları söylüyordu. O da aynı şeyleri savunuyordu. Diyor ki Stalin genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için onlara tek bir şeyi öğretmeliyiz. Darwin'in öğretilerini. Amerikan bakın ateizmi geliştirme birliği başkanı var. Amerikan ateizmi geliştirme birliği başkanı Charles Smith diyor ki evrim ateizmdir. Evet. Çok açık değil mi? Yani evrim ateizmdir. Tabii Allah'ın varlığını inkar eden bir şey.
Sırf ateizmi ayakta tutmak evet. adına bunu savunuyorlar.
Ancak en son açıklama yapacakları veya kaçacakları bir nokta da kalmadı. En son uzaylılara kadar gitti iş
evet.
değil mi?
Çünkü yapılan mesela biz bu kadar yayın yapıyoruz tabii. Adnan Bey'in eserleri. Yüz milyonlar sayısınca tabii dünyada şey yapılıyor, indiriliyor, okunuyor. Herkes tabii ki bilinçlenmiş oluyor bu şekilde. Kimse kalkıp da artık açık bir net bir şekilde bir yalanı bu şekilde açıkça ifade edemiyor artık. Öğrenciler başta olmak üzere herkes karşı çıkmaya başlıyor hocalarına, profesörlerine. Bu Avrupa'nın pek çok ülkesinde bu şekilde tepki görüyor artık. Mesela Fransa'da işte Yaratılış Atlası'nın yaptığı etki çok büyük yankını uyandırdı mesela Yaratılış Atlası gidince üniversitelere özellikle. Yine aynı şekilde işte web sitelerinden kitaplar okundukça, öğrenciler bilinçlendikçe artık evrim teorisi tabii ki şu aşamada günümüzde tabii müjde bu. Çökmüş durumda. Çünkü bir yalanı bir yere kadar savunabilirsiniz ama işte gerçekle bu yalan ortaya konduğunda artık tabii ki o yalanı tekrarlamak mümkün olmuyor.
Ve yeni yeni yalan yalanı doğuruyor. Fakat evet. artık yani hakikaten komik bir durum çıkıyor.
Bu bir propaganda yöntemi. Bunu Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'in bir sözü var. Bakın belki de yani o zihniyetin devamı olarak olduğu için o ayrıntıyı da veriyorum. Diyor ki bir yalanı eğer bir topluma sık sık tekrarlarsanız, uzun bir müddet boyunca da bunu yaparsanız, devam ettirirseniz, bir süre sonra o toplumun bir kısmını buna inandırırsınız diyor.
Doğru, psikolojik yönde evet. böyle bir şeyi
psikolojik
var,
savaş yöntemidir
var,
bu.
Doğru.
Psikolojik bir propaganda yöntemidir. Doğru. Cahil kesimleri bu şekilde etkilediler maalesef ve inandırdılar da. Ta bu ki kısmı, biz bilimsel evet. gerçekleri bu şekilde toplumun önüne koyuncaya dek.
Hocamız evvelsi gün söyledi dedi. Şunu söyledi. Böyle Latince kelimelerle bir sürü Latince kelime karmaşasıyla böyle bir büyü gibi büyülemeye çalışıyorlar. Tabii ilk defa hocamız ortaya çıkınca böyle çünkü meydanı boş buluyorlardı. Bugün artık meydan boş değil. Böyle fosilleri 300 milyon fosil kafalarına düştü. Yerle bir oldular. Aynı zamanda mesela çok üzerinde durulması gereken aslında en temelde bu. Fosile bile gerek yok. Delillerine bakın. Evet. Bir proteinin oluşma ihtimali zaten Cihat Bey biraz önce de bahsetti böyle genel olarak. Evrimi kökünden yok ediyor. Bakın şimdi burada önce bir proteinin nasıl oluştuğunu görelim hep birlikte. Ondan sonra anlatalım konumuzu. Şimdi bakın hücrenin zararı çekirdeği görülüyor burada. Bu gördüğünüz sağ tarafta gördüğünüz hücrenin çekirdeği. Buradaki deliklerden burada görüyorsunuz. Şimdi içeri gireceğiz. Hücrenin çekirdeğine giriyoruz.
Özel kapılar bunlar tabii.
Evet. Ne kadar bakın bambaşka bir aleme giriliyor. Bu evet. DNA zinciri. Bu helazon gibi dönerek yükselen merdiven gibi olan. Bundan bunun üzerinde proteini kodlayan şifreler var. Proteinler zincirler, amino asit zincirleri. DNA'da ayrı bir zincir genetik şifremizi taşıyor. Bakın şimdi göreceksiniz burada. Bu fermuar gibi açılıyor. Kimler tarafından açılıyor? Robot moleküller yani proteinler tarafından açılıyor. Evet. Yani proteinin sentezlenmesi için bakın birçok protein gerekecek. Şimdi hep birlikte görüyoruz. Fermuar açıldı. Fermuarı iki yana çektiler. Buradan kopyalama başlıyor. Bunu yapan ne? Başka bir protein. Yine robot moleküller. Enzim deniyor bunlara. Bakın DNA'yı kopyalıyorlar. Kopya bir zincir oluşuyor. O zincir ayrılıyor kopyalandıktan sonra ilgili proteinin bölümü kopyalandıktan sonra hücrenin çekirdeğinden dışarı çıkartılıyor. Çıkan ne? Kopya kısmı. DNA içeride evet. kalıyor tabii ki görüyorsunuz. Bu kapılar da sadece özel olarak geçmesi gereken moleküllere açılıyorlar. Bakın dışarı çıkartıldı. Bu ilgili organele geliyor. Neresi burası? Ribozom denen protein fabrikası. Bu da yine proteinlerden oluşuyor. Bakın üzerine kapatıldı. Şimdi yine bir kopyalama işlemi başlıyor. Bu sefer bakın gördüğünüz amino asitleri yani proteini oluşturan birim molekülleri getiriyorlar. Her 3 tanesine bir tane amino asit yapışık geliyor. Birleştiriyor. Bakın proteinin zinciri oluşuyor burada.
Evet.
Amino asitlerden aşağı kısmında. Bunların her birinin aşamasında başka proteinler görevli.
Yani proteinin sentezinde yine proteinlerin olması mutlaka gerekli.
Evet.
Bakın protein şimdi, olmadan protein olmuyor.
Olmuyor. 60 tane protein gerekiyor. O 60 tane protein yapmak için de başka proteinler gerekiyor. Şimdi DNA gerekiyor. DNA'dan kopyalanması gerekiyor değil mi? Bütün proteini kodlayan DNA gerekiyor. 60 tane protein gerekiyor. Ribozom denen yine proteinlerden oluşan fabrika gerekiyor. Bakın burada endoplazmik retikulumun içine getiriliyor. Oluşan protein zinciri ve 3'e katlanıyor. Kim katlıyor bunları? Şaperon denilen, son yıllarda keşfedildi bu, başka proteinler katlıyor.
Yine başka proteinler lazım.
Evet. Bak ama çok özel yapıları var bunların ve çok özel bir şekle katlanıyor burada. Sadece o şekilde işlev görebiliyor protein. O üçlü boyutlu olarak, böyle üç boyutlu olarak katlandıktan sonra endoplazmik retikulumdan çıkıyor. Nereye gidiyor? Başka bir organele gidiyor. Golgi denen organeli hücrenin. Bakın ne kadar kompleks arka arkaya işlemler. Evet. Golgi'nin de bir özelliği var. Golgi molekülü tıpkı bir posta ofisi gibi işlev görüyor. Gelen proteinleri paketliyor. Bunları üzerine adres yazıyor ve gitmesi gereken yere gönderiyor. Bakın DNA var. Protein fabrikaları var, ribozomlar var. Ara enzimler var 60'ın üzerinde. Golgi cisimciği var, posta ofisi olarak görev gören. Proteinleri 3'e katlayan endoplazmik retikulum denen organel var. Bunların hepsi yeterli mi? Değil. Hücrenin canlı olması ve zarla çevrilmiş olması gerekiyor. Yani bir protein özetle sadece hücrede sentezlenebiliyor. Teknoloji laboratuvarda bile yapılamıyor bugün. Şimdi protein olması için hücre gerekiyor. Hücrenin bütün elemanlarıyla gerekiyor, organelleriyle. Bu ne demektir? Protein hiçbir şekilde yani o 10 üzeri 950'de bir ihtimal de aslında yok. Yani ihtimal yok, sıfır ihtimal. Önce hücre olacak ki o zaten yaratılmış olduğu anlamına gelir. Çünkü hücrenin bir tane organeli eksikse hücre hayatta kalamaz. Ayrıca hücrenin tamam olması da yeterli olmuyor. Çünkü mesela hücre öldüğü anda bütün zarı vardır, organelleri vardır ama canlılık alameti göstermez. Allah tarafından canlılığının verilmiş olması gerekiyor. Bu da işte Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Yani dolayısıyla bakın bir protein bile tesadüfen olamıyor, hücre gerekiyor. Dolayısıyla evrim en temel aşamada çökmüş oluyor. Çünkü bir tane protein tesadüfen olamazsa bir hücre hiç olamaz, türler, canlılar hiç olamaz değil mi? Evrimin zaten artık oturup da fosil mosil aramaya da gerek yok. Evrim evrim yok işte yani çok açık. Allah yaratmış.
Evet bunun üzerine Cihat Bey'den de bir ayrıca bir iman hakikati dinleyelim o zaman.
Tabii şimdi burada bir ayrıntı orada girmek istedim ama daha doğrusu kesmek istemedim. Hı hı. Orada çekirdeğin içinden çekirdeğin içinde duruyor DNA. Protein üretimi ise hücrenin içinde yine ama çekirdeğin dışında, sitoplazma içinde gerçekleştiriliyor. Yani hücrenin ayrı bölümlerinde gerçekleşmiş oluyor. Şimdi DNA'daki bilginin hücrenin sitoplazmasına götürülmesi gerekiyor. Nasıl götürülecek? DNA yağlı bir ortamda bulunuyor normalde. Çekirdek kısmı yağlı bir ortam. O yüzden kopyası çıkarıldığında, bakın DNA'nın kopyası çıkarıldığında suyun içinde hareket edebilecek özel bir yapıyla kopyası çıkarılıyor. Buna mesajcı RNA deniyor. Mesajcı RNA bakıyorsunuz özel suda çözünür bir halde üretiliyor. Burada da çok büyük bir akıl var.
Tabii.
Yani bakın hiçbir şekilde tesadüfe yer yok.
Evet.
Burada tesadüflerden bahsedemeyiz ancak her aşamasında harikalıktan bahsedebiliriz.
Kesinlikle.
Bu harikalık var. Nedir bu? Mucizelerden bahsediyorum. Her aşamasında mucizeler var. Bu mucizelerin sahibi kim? İşte Yüce Allah'ın sonsuz gücünü, sonsuz kudretini, sonsuz aklını görüyoruz her aşamada, her ayrıntıda.
Kaldı ki organlara baktığımız zaman da zaman zaman programlarımızda da konuşuyoruz sizinle. Organların işlevleri, birbirlerine olan uyumu, onlarda da inanılmaz bir harikalık var maşallah. Hakikaten evet. Yani hiçbir şekilde tesadüfe yer vermeyecek ölçüde.
Şimdi mesela...
protein konusuyla ilgili bakın itirafları var. Onu aklınızda tutalım da dönelim o sizin sorduğunuz konuya ama. Diyor ki mesela biyokimyacı, bunlar hepsi Darwinist. Michael Pittman var. Çok tanınmış bir biyokimyacı. Bakın ne diyor? Bilindiği üzere evrende 10 üzeri 80 kadar atom var. Ve Big Bang'in patlamasından bu yana 10 üzeri 17 saniye geçti. Yaşamın devam edebilmesi için de 2000 tane temel enzime ihtiyaç var. Bu enzimlerden bir tanesinin bile tesadüfen oluşması için 10 üzeri 20'den daha fazla bir olasılık gerekir. Bütün hepsinin tesadüfen oluşması için ise 10 üzeri 40 binde bir ihtimal oluşmalıdır. Böyle bir ihtimalin oluşması için bütün evrenin organik bir çorba olduğunu düşünsek dahi bu imkansızdır. Yani bir tek protein bile tesadüfen oluşamaz diyor. Mesela Amerikalı yine başka bir tanınmış evrimci jeolog William Stokes. Bakın William Stokes diyor ki eğer milyarlarca yıl boyunca milyarlarca gezegenin yüzeyi gerekli amino asitleri içeren sulu bir konsantre tabakayla dolu olsaydı bile yine protein oluşamazdı. Yani her taraf protein oluşması için gerekli olan amino asitler uzay evren dolu olsa bile yine oluşmazdı diyor. Profesör Cemal Yıldırım var. Evrimci bir yazar. Türk evrimci. Yerli. Diyor ki yaşamın rastgele ortaya çıkamayacağını kanıtlamak için öne sürülen savlardan birisi de işe yarayabilecek bir enzimin oluşma olasılığının inanılmaz düşüklüğüdür. Tipik bir enzim 100 amino asitten oluşur. 20 tane amino asit bulunduğuna göre 20 üzeri 100 kombinasyon söz konusudur. Bu kadar kombinasyon içinde bir seferde şans eseri belli bir enzimin oluşma olasılığı 10 üzeri 130'da 1'dir. Yine göz ardı edilen nokta moleküler kinetiğin rastlantısal şans eseri olmadığı işlevsel enzimlerin sürekli oluştuğudur. Yani herkes biliyor evrimin olmadığını. Evet. Bir protein bile oluşamıyorsa evrim yok demektir. Mesela Rus evrimci Alexander Oparin var. Bu hücrenin oluşumu ile ilgili ilk şeyleri iddiaları ortaya atan. Diyor ki maalesef hücrenin meydana gelişi evrim teorisinin bütünlüğü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır. E tabii ki en karanlık nokta. Çünkü evet. Bir hücre tesadüfen oluşamaz. Bir protein oluşamadığına göre hücre hiç oluşamaz.
Zaten. Teori çok zaten karanlıkta kalmış. Evet.
Dediği noktaya da geliyoruz. Bir propaganda yöntemi. Yani bir süre belli bir yalanı söyledikten sonra inandırabildikleri evet. kadar evet. insanı inandırmış
sık
oluyorlar.
Sık tekrarlayarak.
Ama belli evet. bir süre inandırmış olabiliyorlar.
Ya, okullarda işte ortaokuldan başlayarak bunu hep propagandasını yapılırsa ne olmuş oluyor? İnsanlar bir süre sonra şaşırıyorlar. Aa yalan mıymış diye söylendiğinde.
Evet, nasıl yalan olur diye evet. şeyde yani
bunca sene bizi bir kandırmışlar. Evet tabii, kandırmışlar.
Tabii. Evet.
Yani yalanlar ortaya çıktı. Zaten şimdi kesinlikle ortaya çıkamıyorlar. Hı-hı. Bakın Adnan Bey sürekli çağrıda bulunuyor. Dawkins'i Türkiye'ye davet etti. Hı-hı. Dedi ki gel dedi seni 5 yıldızlı otelde ağırlayacağız. Ondan sonra bütün gezdireceğiz, yedireceğiz, içireceğiz burada. Yarım saat yani yarım saat oturalım karşılıklı. Dünya medyasını da çağıracağım ben dedi. Kesinlikle yanaşmadı. Hatta araya kimler girdi biliyor musunuz? Channel 4 diye, yani Kanal 4 anlamına geliyor. Hmm. İngiltere'nin en büyük kanallarından birinin yöneticileri, Keith Richard Dawkins'in programı var orada. Yani o kanalda program yapıyor zaten. Evet. Araya girdiler hocamızı da karşılıklı getirebilmek için. Kaçtı. Gidiyor rahiplerle tartışıyor. Ondan sonra hahamlarla tartışıyor. Lise öğrencileri de, çoluk çocukla, ortaokul öğrencileriyle
kendisine
tartışıyor.
Kendisine cevap veremeyecek evet. nitelikteki insanlarla değil mi?
Hocamız da kesinlikle karşı karşıya gelmiyor. Çünkü mesela Hristiyan yaratılışçılar var ama hiç etkileri yok. Çünkü daha en temelde kaybediyorlar. Dünyanın yaratılışı 6000 yıl diyorlar. Orada bitiyorlar zaten. Onlarla bu bakımdan dalga geçiyorlar. Yani dünyanın 6000 yıl olmadığı belli. 6000 yıl önce yani yeni medeniyetler var. Fosiller milyonlarca yıllık. Tabii hocamız çıkınca böyle kaçacak delik aramaya başladılar. Yerli evrimciler hiç karşısına çıkamıyor zaten. Habertürk'te yan odada oturuyorlardı. Hadi gelsenize dedik biz canlı yayında. Hı-hı. Fosilleri
karşı karşıya konuşalım, tartışalım diye. Hayır dediler, biz karşılarına çıkmayız dediler.
Nasıl olur böyle
yani
bir şey?
Hani bir şeyi savunuyorsanız, elinizde de tutarlı delilleriniz varsa neden kaçıyorsunuz?
Tabii korkmuyorsanız gelin dedik. Evet. Bana biri böyle diyecek, kapıyı devirir girerim çok affedersiniz yani böyle hani bilimsel açıdan tabii yani öyle bir... Demek ki kendileri de biliyorlar bunun işin yalan olduğunu. Gerçeği söyleyenin karşısına gelemiyorlar, çok açık.
Evet, daha kimsenin bir görüntüsü vardı, yine siz bir programımızda göstermiştiniz eğer...
Tabii gösterelim yani.
Yaklaşık 17 saniye bir boşlukta kalmıştı sorulan soru karşısında.
Tabii cevabı olmayan bir soru onun için tabii ki cevapsız kalıyor.
İşte ne kadar acıdır ki.
Ne cevap hani... verebilir ki? Hayır dese bir türlü, evet dese yok zaten evet, yalan olacak.
Şimdi görüntülerimizde de tekrar.
Evet Richard Dawkins'e dünyanın güya işte en önde gelen evrimcisi, azılı bir ateist. Hı hı. Tek bir tane soru soruyorlar.
Professor Dawkins, can we give an example
Bize diyor bir tane genetik mutasyon veya bir evrimci mekanizma örneği gösterebilir misiniz diyor. Faydalı mutasyon. Bakın. Trilyonlarca olması gerekir. Evrim eğer evrim iddia ettikleri gibi gerçek olsaydı. Şaşırdı. Bir tane bile gösteremiyor. Durun diyor.
Sonrasında da
yayını durduruyor. Yayını kesiyor.
Yayını kesiyor.
Rezalet evet. Olur mu?
Sonrasında da hayata küsüyor galiba. Orada bir umutsuzluk bir şey var. Sonrasında da bir hayata küsme şeyi var.
Tam rezalet. Yani
çünkü mutasyon dedikleri şey bir defa bununla yola çıktılar. Hatta filmler bile yaptılar. İşte mutantlar gelişmiş, insanlar var. İşte uçuyorlar, kaçıyorlar, yeni özellikler kazanmışlar gibi. Hollywood bunlara böyle hizmet edecek filmler de yaptı. Böyle tiplemeler de ürettiler kendilerince. Tabii hayal ürünü.
Tabii adı üstüne
hiçbir bilimsel kurdu. Değeri yok. Çünkü mutasyon denen şey DNA'da az önce gördüğümüz o mükemmel yapı vardı ya.
Evet.
O mükemmel bilgi deposunda tek bir harfin değişmesi, tek bir harfin bozulması, tek bir basamağın eksilmesi ya da yer değiştirmesi. En iyi ihtimalle yer değiştirmesi anlamına geliyor. Bu şuna benziyor. 1000 ciltlik bir ansiklopedi düşünün ki DNA hakikaten 1000 ciltlik bir ansiklopedi eşdeğer bir bilgi içeriyor. Tek bir hücremizdeki DNA. Bakın. Oradaki tek bir harfi değiştirdiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Beynin diyelim sinir sistemindeki tek bir hücrenin çalışma fonksiyonları bozuluveriyor. Ya da ne olmuş oluyor? Bacağınız işte farklı bir şekilde üretilmiş oluyor, çalışmaya başlıyor. Ya da işte pankreasınız bir hastalıkla yaratılmış oluyor. Ya da hemoglobin denen proteininiz bozuk üretiliyor, ömrünüz kısalıyor. Bunun gibi pek çok böyle örnekleri var. Mutasyonların insanlara verdiği zararları içeren. Ki bunun başka örneklerini zaten insanlar kanser oluyorlar. İşte bu mutasyon.
Doğru.
Ya da işte Çernobil'de, Nagasaki'de gördük. Mutasyonun etkileri oldu? İşte ölümler oldu. Bir defa direkt ölümler oldu. Bir. Sakat doğumlar oldu. Sakat iki. Doğumlar. Yine ölü doğumlar oldu.
Acayip.
Ve kanserler yani yıllar boyunca, çıktı. 10 yıllar boyunca hep sakat doğumlar oldu. İşte kanser devam ediyor geldi.
Evet.
Neydi bunun sebebi? İşte mutasyonlardı.
Yani mutasyon adı üzerinde zaten hani
bozulma.
Bozulma anlamında. Evet. Dediğiniz doğru, bozulma anlamında.
Evet. Hiçbir şekilde Nagasaki ya da Çernobil'de İşte böyle mutantlar ortaya çıktı mı? Yeni özellikler kazanmış insanlar ortaya çıktı mı? Ya da hayvanlar ya da bitkiler.
Evet.
Hayır. Böyle bir şey mevzu bahis olamaz.
Olması gerekiyordu yani eğer bu faydalı bir şeyse.
Ama bakın işte evrimci mantıksızlık bunu bile bu hasar mekanizmasını bile insanlara sanki faydalıymış gibi sunabildi. Neyle sundu? Yine propaganda yöntemleriyle sundu tabii ki. Ama bilimsel olarak bakıyoruz böyle bir şey mevzu bahis olamaz, yararlı olamaz. Çünkü yararlı olması ne demek? Yani daha doğrusu bunu şu şekilde kullandılar. Bir tür yeni özellikler kazandı. Ne ile? Mutasyonlarla yeni bilgiler eklendi ve işte o sürüngen kuşa ait uçuş yetenekleri edindi ve uçuverdi. Kanat özellikleri kazandı ve uçtu diye böyle bir iddiada bulundular. Ne ile? Mutasyon yöntemi ne oldu bu dediler. Böyle bir şey mevzu bahis olamaz. Çünkü mutasyon eksilmedir. Yok olmadır. Bilginin yok olmasıdır. Bilginin bozulmasıdır.
Evet.
Yeni bir bilginin eklenmesi değildir.
Evet, eş değer oranda şimdi kuşun kanadını düşündüğünüz zaman aynı tarafta sağ ve sol tarafta mükemmel orantıda.
Evet.
Ki olması lazım uçabilmesi için değil
Artı, tabii. Ve eğer olacaksa da yani böyle bir şey zaten olamaz. Olsa bile hani tesadüfler sonucu hani böyle bir şey oluyorsa da bunun simetrik olarak olması lazım.
Evet.
Sağda bir göz oluşuyorsa solda da aynı. Mükemmellikte aynısını tıpatıp aynısının olması gerekiyor. Sağ kolunuz varsa sol kolunuzla evrimcilerin mantığına göre o da tesadüfen oluştu. E nasıl oluştu bu simetri? İşte nasıl olduysa oldu. Böyle bir mantıksızlık.
Doğru.
Yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor.
Evet. Halbuki mutasyonu çok net biliyoruz. İşte Hiroşima'dan, Nagasaki'den, değil mi? Çernobil'den. Mutlaka kanser bir anormallik meydana getiriyor ve sakat hale getiriyor canlıları. Bakın yine mutasyon konusuyla Darwinistlerin birkaç tane itirafını okuyayım. Çok var da yani ben örnek olarak söylüyorum. Tanınmış genetikçi, Darwinist genetikçi Ren Gannett'ın var. Diyor ki mutasyonlar, Ren Gannett'ın diyor, mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Bu kadar. Yani evrimci mekanizma olamazlar. Çok ender olarak meydana gelirler. Ve en iyi ihtimalle etkisizdirler diyor Ren Gannett'ın. Bu üç özellik mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir diyor. Bu Darwinist, rengarenk Darwinist ama diyor evrim yapamaz diyor. Bakın devam edelim. Darwinist Pierre Paul Grasse var. Fransız Bilimler Akademisi eski başkanı. Bakın diyor ki Pierre Paul Grasse, şanslı mutasyonların hayvanların ve bitkilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladığını inanmak gerçekten çok zordur. Ama Darwinizm bundan fazlasını da ister. Tek bir bitki, tek bir hayvan tam olması gerektiği şekilde binlerce ve binlerce faydalı tesadüfe maruz kalmalıdır. Yani mucizeler sıradan bir kural haline gelmeli, inanılmaz derecede düşük olasılıklara sahip olaylar kolaylıkla gerçekleşmelidir. Yani hayali geliş evet, bunların diyor.
Sürekli mucize evet. Meydana gelecek
evet.
Böyle bir şey.
Evet. Bakın diyor ki, hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yoktur. Ama bilim bu işin içine dahil edilmemelidir. Yani kim söylüyor bunu? Fransız eski Bilimler Akademisi eski başkanı Pierre Paul Grasse. Ki bu 34 ciltlik bunun böyle şeyi var, ansiklopedisi var. Zooloji ansiklopedisi var. Yani onun yazarı. Darwinist çok tanımış. Dünya çapında Darwinist. Başka bir örnek vereyim. Bir biyoloji kitabı var. Campbell and Rees. Dünyanın bir numaralı biyoloji kitabıdır. Bütün dünyada standart kitap olarak okutulur böyle. En iyi biyoloji kitabı olarak kabul edilir. Bunun içinde Neil Campbell var, yazarlarından bir tanesi. Diyor ki mutasyon konusu için faydalı bir mutasyon diyor evrimin gerektirdiği. Göğe faydalı mutasyon olacak ya Cihat Bey'in anlattığı. Bir diyor tüfeği alıp diyor arabanın motoruna diyor ateş edip diyor. Bakın arabanın motoruna ateş edip o motorun diyor performansını arttırmak gibi bir ihtimaldir diyor. Yani böyle bir şey olur mu? Olmaz tabii. Yani,
olmaz.
Herkes biliyor. İmkansız. Ama aynı kitapta Darwinizm de savunuyor. Yani bilim adamlığı değil bu.
Değil kesinlikle.
Evet.
Sizin anlattığınız bir programımızda bahsetmiştiniz. Çok da ilginç gelmişti. Hakikaten çok da kötüydü. Üniversite öğrencilerinin yıllarca inceledikleri kafatası kemiklerinin başka başka canlılardan birleştirildiğine dair değil mi?
Tabii sahtekarlıklar var. Onları da anlatalım. Bakın evrimcinin karşısına gelince ne oluyor? Şimdi biz Cihat Bey'le birlikte Roma'ya gittik. Hocamız bizi gönderdi. Roma'da Vatikan'ın organizasyonuyla, bakın Vatikan normalde Hristiyanlar değil mi? Yaratılışa inanıyorlar. Darwinizme karşı olmaları gerekir. Bütün Darwinistlerin toplandığı, dünyanın en önüne gelen Darwinistlerini toplamışlar. Bir konferans düzenlediler. Biz dedik ki bu konferansta konuşmacı olalım. Kabul etmediler. Kesinlikle biz yaratılışları konuşturmayı. O zaman biz de onların davetiyle tabii, onların davetiyle orada soru sormak üzere gittik.
Katılmış
bakın soru
olur.
Sorduğumuzda ne oldu? Şimdi hep birlikte izleyelim bunu. Bütün dünya medyasında da haber oldu bu. Şimdi kürsüde önce şunu söyleyeyim. Bakın burada görülen dünyanın en iki evrimcisi oturuyor. Birisi şu gördüğünüz Francisco Ayala. Amerika'dan bu dünyanın en de gelen ilk üç evrimcisinden bir tanesi. Şimdi birazdan görüntüye girecek Douglas Futuyma var. O da dünyanın en ünlü evrimcilerinden bir tanesi. Bakın ne oluyor. Benim adım Oktar Babuna diyorum. Ben beyin cerrahiyim. Harun Yahya'yı temsil ediyorum dediğim anda, İngilizce olarak söylüyorum, Douglas Futuyma'nın yüzü bir kere kül gibi oldu. Az da baygınlık geçirdi yani böyle. Diyorum ki bakın bilimsel teoriler şöyle işler. Önce bir hipotez ortaya atarsınız. Eğer bu hipotez bilimsel deneylerle ve gözlemlerle desteklenirse bilimsel teori olabilir. Konuşmacılar bazı iddialarda bulundular. Bana hemen başlıyor şimdi sözümü kesmeye. Bakın telaşlandı, anladı benim ne diyeceğimi. Harun Yahya'yı temsil ediyorum deyince özellikle. Konuşmacıların iddiaları bilimsel delillerle desteklenmedi. Hakikaten atıp tuttular orada. Hemen soru diye sıkıştırıyor. Ben zaten soracağım. Soracağım soru yani orada. Evet, türler arasında yavaş gelişmeler olması gerekiyor. Darwinizm iddiasına göre diyorum. Buna göre... Bakın hemen sözümü kesiyor. Ara geçiş formları. Ara geçiş formları olması gerekir diyorum. Eğer Darwinizm sizin iddia ettiğiniz gibi ise. Bana bir tane ara geçiş formu gösterebilir misiniz? Yani yarım yamalak canlılar böyle. Kanadı olmayan, tek kanatlı, asimetrik, patolojik. Bir tane diyorum yani. Bakın siz Darwinizm savunuyorsunuz.
Diyor ki sorunuz diyor düzenimizi bozuyor diyor sorunuz.
Bakın şimdi bakın. Darwin Sütüman kaçıyor. Topuklayıp kaçıyor kürsüden gördüğünüz gibi. Biraz önce baygınlık geçirmişti. Bembeyaz oldu Harun Yahya'yı temsil ediyorum deyince. Dur kaçtı. İzin vermiyor. Kesiyor konuşmayı. Niye kesiyor? Çünkü bir tane ara geçiş formu yok. Kardeşim mesela ara geçiş formu istiyorsun. Alsın ara geçiş formları demesi lazım milyonlarca. Evet. Ama evet. Yok bir tane bile yok. Bu da Vatikan'ın bakın o bir ilahiyat fakültesi. Pontifical Gregorian University diye. Pontifical Gregorian Üniversitesi. Papalık. Onun toplantı organize eden mikrofonumu alıyor benim.
Mikrofonu alıp giriyor. Ne kadar?
Vatikan görevlisi bu.
Ve alkışlıyorlar bu böyle bir kaba bir hareketi. Evet. Ne kadar?
Önüne gelen insanlardan bir tanesi.
Yani sözde bilimsel bir ortam var. Düşünün bilimsel bir toplantı.
Evet, evet.
Ve bakın bir soruya karşı gösterilen tavır. Çaresizlik tabii yani onlar açısından.
Halbuki evet, bu konuştuğum bölüm benim. Beni kürsüye çağırdılar. Ben dedim scientific discussion bölümü. Yani bilimsel tartışma bölümü. Yani burada tartışma yapılması gereken bir bölüm.
Evet.
Şimdi bilimsel bir tartışmada birinin mikrofonu alınır mı? Sözü kesilir mi?
Yani Douglas Futuyman'ın sunumundan sonra soruları alıyor. Siz evet. de soru soruyorsunuz.
Aslında bana bir tane ara geçiş formu göster diyorum. Yani insan ara geçiş formları kardeşimden ara geçiş formu mu istiyorsun? Al sana yüzlerce demesi lazım. Diyemez tabii de yani demesi lazım. Tabii bir tane bile söyleyemiyor.
Ve kaldı ki hani bu kadar panik yapacaksan soru sorulmasına izin verme o zaman. Hani.
Vermiyor tabii. Yani bakın.
Hayır hiçbir şekilde bakın, demek ki açıklamadan sonra soru sormayacaklar asıl.
Yani o da yeterli olmadı.
Oo, mikrofonu almak yeterli tabii, olmadı.
Tabii şimdi bakın seyredin. İzlesinler izleyicilerimiz.
Bazı klasik iddialarda bulundu. Şimdi Oktar da onlara cevap veriyor.
Türler diyorum. Birdenbire mükemmel şekilleriyle ortaya çıkıyor. İşte onun bu böyle yani Nazi komünistleri andıran hareketlerini alkışlıyorlar. Çünkü ancak bu ideolojik böyle Nazi toplantılarında, komünist toplantılarda görülen bir manzara bu. Konuşturmazlar. İdeolojik olduğu ortaya çıkıyor zaten derbimizin. Bakın. Okulun görevlileri geliyorlar. Vatikan görevlileri. Beni dışarı çıkarmaya çalışıyor.
Bu kadar çirkin, bilimsel bir toplantıda.
Tabii. Bunun bilimsellikle alakası yok. Onu gösteriyor.
Evet.
Yani
evet
tamamen bir pagan din, batıl bir din. İçi boş bir felsefe. Evet. Ve dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Ya bu onların düştüğü durumu gösteriyor zaten. Yani çok açık her şey. Ve Vatikan'ın da bunların böyle masonik bir düzenle bunları darwinistleri savunması da çok ilginç.
Evet yani.
Yani kesinlikle. Yaratılışı savunmak adına bir bilim adamının çıkmasına izin vermiyoruz dediler. Yalnızca evrime yer vereceğiz dediler. Yaratılışa söz vermeyeceğiz dediler. Bunu ta toplantı başlamadan günler haftalar önce bunu bize ilettiler. Yani bu zaten mantıklarını ortaya koyan bir davranış yaklaşım şekli. Doğru. Yaklaşımı ortaya koyuyor zaten. Ama yani biz bu kadar böyle bir tepki olacağını kimsenin aklına gelmezdi.
Çok çirkin ama kesinlikle evet.
Yani
çok
düşünün,
çirkin.
Yani düşünün orası ne demek? Papalık Üniversitesi, ilahiyat. Bir ilahiyat evet. fakültesinde siz Allah'ın adını ağzınıza alamıyorsanız ve aldırtmıyorlarsa ve bunları da yapanlar yine bu insanlarsa yani demek ki durum çok vahim. Çok Vatikan vahim. Açısından çok vahim bir durum çok var. Vahim.
Oraya bütün ateistleri toplamışlar. Yani onlarla birlikte ortak toplantı yapıyorlar.
Ama demek ki ateistler ele geçirmiş yani.
Evet.
Bu onu gösteriyor.
Evet. Demek ki masonlar gerçekten Vatikan'ı yönetiyorlar. Kontrol altında tutuyorlar. Yani amaçları Allah'ın varlığını anlatmak, dini yaymak, işte Hristiyanlık tabii ki. Eğer söz konusu olan Hristiyanlık tabii onlar açısından. Hristiyanlığı yaymak, savunmak, insanlara Hristiyanlığın güzelliğini anlatmak değilmiş demek ki. Böyle bir amaçları yok.
Yani tabii samimi olanları varsa onları tenzih ederiz de.
Evet.
Ama genel hava bu şekilde yani böyle hani konuşmayı kesmek, birini dışarı çıkarmaya çalışmak, susturmak. Ancak dediğim gibi Nazi Almanyası Hitler döneminde vardı böyle. Değil mi? Onlar kimseyi konuşturmaz. Evet. Faşizm aleyhine evet. mümkün mü kimseyi? Komünizmde vardı. Stalin dönemi, işte diğer Troçki'nin dönemi, Lenin'in dönemi. Kimseyi aleyhte konuşturmazlar. Mao'nun Çin'i. Onun gibi yani olmuş oluyor bu. Fakat bu tabii bilimsel delillerle çöküyor bütün dünyada.
Evet arkadaşlarımız kısa bir aranın vaktinin geldiğini söylüyorlar. Efendim kısa bir aranın ardından tekrar burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından programımız devam ediyor. Evet Darwinizm konusunda aslında her şey ortada ama söylenecek her şeyi de söyledik ve söylemeye de devam ediyoruz. Adnan Bey'in eserleri de yeteri kadar açıklık getiriyor aslında, değil mi?
Tabii yani, tabii.
Evet, eklemek istediğiniz son bir şey yoksa Cihat Bey'den bir iman hakikatiyle devam etmek istiyorum programımıza.
Evet, ben bugün mesleği itibariyle de herkes biliyorsunuz boğazları şişiyor çoğu insanımızın. Yani bu olurken nasıl mucizelerle beraberiz, iç içeyiz aslında, onu bir görmek, bilmek lazım. Ya yani içimizde süren bir savaş var. Bağışıklık sistemimizin, savunma sistemimizin adına savunma sistemi deniyor. Yani nasıl karşı koyduğunu, vücudumuzu nasıl savunduğu bir mucize. Burada işleyen mekanizmalar var. O harikalığı bir görelim, uygun görürseniz.
Tabii, buyurun.
Şimdi burada bir 3 boyutlu bir animasyon var film olarak. Onun üzerinden gidelim. Burada hastamız boğazında bir yanmayla başlıyor. Hissettiğimiz tek şey boğazımızda bir yanma. Bakın orada ne oluyor o sırada. Bu sırada mikroplar var. Strep denen bakteriler var. Bu bakteriler oradaki boğaz dokusuna yerleşmişler ve burada çoğalıyorlar. Ve buradaki dokuları tahrip ediyorlar da o yüzden biz bu yanma hissini hissediyoruz. Ama bu arada bakın bir işaret de veriyorlar ister istemez. Bunlara ait bazı proteinler var yüzeylerinde, görüyorsunuz. Böyle kılımsı yapılar. Bunlar dolaşımla bir yerlere ulaşıyor. Nereye ulaşıyor diye baktığımızda bir de bakıyoruz ki vücudumuzda, işte burası önemli. Burada bir hemen kısa bir detay vereyim. Burada gördüğünüz bir biliyorsunuz toplar damar sistemimiz var.
Evet.
Venler denen. Bir de atar damar sistemimiz var. Dokulara taze kanı ulaştıran. Vücudumuzda üçüncü bir kanal sistemi daha var. Bir damar sistemi daha var. Bunun adı lenf sistemi. Yani lenfatik damarlar var. Yani İşte bu savunma sistemi hücrelerinin taşındığı, bunların birbirleriyle haberleştiği bir kanaldan söz ediyorum. İşte bakın burada boğazımızı saran bu lenf kanallarını görüyoruz. Bu lenf kanallarıyla bu bakteriler lenf düğümlerine taşınıyorlar. Lenf düğümü derken neden söz ediyoruz? Mesela bademciğimizden söz ediyorum. Veya çenenin altında böyle bir enfeksiyon sırasında şişen böyle pek çok nohut büyüklüğünden mercimek büyüklüğünde kadar değişen boyutlarda olan bezeler şişer. İşte bu bezelerden söz ediyorum. Bunlar karakol vazifesi gören, bu lenf sistemindeki karakol vazifesi gören dokular. İşte mikroba ait, o strep, boğazdaki o mikroba ait bir protein. Bakın o proteinler yağmur gibi gelmeye başlıyorlar bu ortama. O dolaşımla, o kanal sistemi vasıtasıyla. Geliyorlar ve burada bir tane savunma sistemi hücresini etkilemeye başlıyorlar. Nasıl etkiliyorlar? B hücresi bu hücre. Bu hücrenin yüzeyinde, şimdi yüzeyini görüyoruz o hücrenin, yüzeyinde reseptörler var. Yani alıcılar var, antenler var. O antenler bakın bir tane o bakteriye ait bir proteini yakaladı. Çünkü ona uygun olarak yaratılmış, o alıcıyla yaratılmış, o bakterinin o proteinini bekler vaziyette yaratılmış. Ve yakalayınca diğer alıcılar da, diğer antenler de beraber yakaladılar ve sinyal vermeye başladı. Bir alarm sistemi devreye girdi burada. O hücre şu anda bir alarm yaymaya başladı kendi içinde. Ve hemen ardından durumun ciddiyetini fark etmişçesine o hücrenin seyahat ettiğini görüyoruz. Yani göç ettiğini görüyoruz. Nereye doğru? O lenf bezinin, lenf düğümünün merkezine doğru. O hücre sanki bilinçli bir mekanizma, bakın.
Şu anda
merkeze doğru. Evet. Göç ettikten hemen sonra bölünmeye başlıyor. Neden bölünüyor? Çünkü o bakterinin, vücuda giren o bakterinin bilgisi ona ulaştı. Ve şimdi bir savaş verilecek. O bakteriye uygun olan silahları üretecek olan hücre, bu B hücresi. O hücreye, B hücresi bu bakteri has özgü antikorları üretmek üzere, silahları üretmek üzere tek başına ne kadar kısa sürede cevap verebilir? Az cevap verebilir. Evet. O yüzden bakın ne yapıyor? Bölünmeye başlıyor. Ne kadar çok olursam o kadar daha kısa sürede daha çok mikroba karşı daha kuvvetli bir şekilde, daha güçlü bir şekilde mücadele verebilirim diyerek, bakın şuura bakın. İşte bu şuuru bu bakteriye, bu hücreye verebilir miyiz? Veremeyiz.
Yok.
Burada Allah'ın yaratışını görmüş oluyoruz. Allah'ın sonsuz gücünü ve kuvvetini, sonsuz aklına şahit olmuş oluyoruz bu detaylarla. Bakın bölünmeye devam ediyor ve bakın biraz sonra detaylarını yine görmeye devam ediyoruz. İçinde şimdi o bahsettiğim antikorları üretmeye başlayacak. 4000 kez büyütülmüş haliyle
O hücreler şimdi ürettikleri o antikorları salmaya başlıyorlar bu sefer. Bakın o antikorlar şimdi dışarıya doğru yağmur gibi bırakılmaya başlanıyor. Bu antikorların çok önemli bir özelliği var. Yalnızca o bakteri has bir şekilde yaratılmışlar, üretilmişler. Ve gidip yalnızca o virüsü o veya o bakteriyi, o has proteinleri neredeyse onlara kilitleniyorlar. O bakteriye kilitleniyorlar ve onu etkisiz hale getiriyorlar. Ve sonra ne oluyor? Etkisiz hale getirmek de tek başına yetmiyor. Daha sonra makrofaj denen yine savunma sistemimizin bir elemanı bunlar. Çöpçü hücre gibi çalışıyor bunlar. Gidip bu etkisiz hale getirilmiş bakterileri tek tek yakalayıp yutuyorlar ve içlerinde sindiriyorlar.
İnanılmaz. Hakikaten evet. İnanılmaz. Yani bunu hiçbir tesadüf açıklayamaz.
Şimdi burada çok büyük bir akıl olduğu açık ve net bir şekilde ortada. Biyoloji bunu ortaya koyuyor. Bilim ortaya koyuyor. Neyi ortaya koyuyor? Yaratıcımızın, Yüce Allah'ımızın bizi nasıl yarattığını ortaya koymuş oluyor. Sonsuz gücünü ortaya koymuş oluyor.
Evet.
Biz de buna şahit oluyoruz. Allah'ın sonsuz gücü karşısında Allah'a karşı olan korkumuz. Hürmetle, saygıyla, sevgiyle olan korkumuz artmış oluyor. İnşallah.
Kesinlikle, inşallah. Evet.
Bu yüzden bir ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor, bize bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan ancak ilim sahipleri gerektiği gibi korkar diye buyuruyor Allah. Bu yüzden bilgimizi ne kadar arttırırsak, ne kadar çok ilim yaparsak, bakın bilimin her alanı, hangi alanı olursa olsun, biyokimya, biyoloji, paleontoloji, bakın paleontoloji fosillerden bahsediyoruz değil mi programımızın başından itibaren. Bize neyi göstermiş oluyor? Allah'ın bir anda yarattığı gerçeğini. Demek ki Allah sonsuz kuvvetli, sonsuz güçlü. Her şeye kadir, her şeye gücü yeten. Ayet bunların hepsi. Atmosferik bilgilere ulaşacağız, jeolojiyle ilgili bilgilere ulaşacağız ve yine Allah'ın sonsuz gücünü kudretine şahit olacağız. Bu yüzden bilim çok önemli. Bu yüzden Adnan Bey kitaplarında hep bilimi, bilimsel verileri ortaya koyarak insanları bilinçlendiriyor. Allah'ın sonsuz gücünü anlasınlar, idrak edebilsinler diye eserlerini bu anlamda, bu niyetle yazıyor, detaylandırıyor inşallah.
Evet inşallah ve hakikaten de çok da önemli eserler, çok da güzel eserler, bu anlamda da çok da faydalı eserler. Evet Oktar Bey.
Evet ben de imana katliğe devam edeyim o zaman. Daha değişik bir şeye geçelim. Önceki programlarda arıdan bahsetmiştik hocamızla birlikte. Ama arının dansını göstereyim istiyorum bu sefer. Çünkü arıların çok özel bir dansı var. Yani gittikleri çiçekliği, bakın tarif etme metodunu bilim adamları nasıl ortaya koymuşlar. Şöyle yapıyorlar. Arıları işaretliyorlar. Arının üzerine kimine çizgi, kimine artı gibi işaretler koyuyorlar. Özel işaretler. Bakın bu arıya bir tane çizgi çizdi. Buna artı yaptılar. Şimdi bunlar çiçek kaynağına gidip geri dönerek tarif edecekler. Bakın arı burada gördüğünüz gibi dans ederek tarif ediyor. Ne yapıyor? Bir dans gerçekleştiriyor. Titreşimler yapıyor. Bakın titreşimlerin sayısı ve yaptığı yön gideceği, diğer arıların gideceği çiçekliğin yerini belirtiyor. Şimdi diğer arıları da işaretliyorlar. Bakalım seyredenler hakikaten onun tarif ettiği yere mi gidecekler diye. Bakıyorlar ki işaretlenen 3 arıdan birine artı yapmışlardı, birine nokta biliyorsunuz, birine çizgi şeklinde. Her birinin dans ettiği yerdeki bir taban içindeki şekerli suya gidiyor diğer arılarda. Tam onun tarifine uygun olarak bakın titreşim sayısı ve yönü, nereye doğru gideceğini, o kaynağın nerede olduğunu tam olarak ifade edebiliyor diğer arılara. İşte bu çok büyük bir mucize.
Evet.
Yani çünkü arılar bunu bu titreşimi yaparken kaynağın ne kadar uzakta olduğunu, hangi yönde olduğunu güneşe göre tarif ediyorlar. Şimdi güneş biliyorsunuz her dakikada bir 4 derece yer değiştiriyor. İşte bu yer değiştirdiği mesafeyi de hesap ederek dansını ona göre yapıyor arı. Titreşim sayısını, süresini ve yönünü tam ona göre ayarlıyor. Arının da bir gramın onda biri ağırlıkta bir beyni var. Arının beyninden kaynaklanan bir şey olmadığı belli bu. Çünkü arı doğar doğmaz daha 12. gün dışarı çıktıkları andan itibaren bu dansı yapmaya başlıyorlar. Yapabilecek duruma geliyorlar. Bu demek ki Allah'ın ilhamıyla olan bir şey olmuş oluyor. Evet. Yani Allah'ın kusursuz yaratma sanatını gösteriyor tabii ki yani.
Kesinlikle.
Çünkü insan aklından da üstün bir hesap bu. Yani bana ya da herhangi başka birine ya size ya da birine bunu yap deseler yapamaz kimse.
Mümkün.
3 kilometre uzaklıktaki bir çiçekliği güneşe göre, üstelik güneşin hareketlerini hesap ederek, bu hareketleri yaparak kim kime tarif edebilir? Mümkün değil.
Tabii biz birbirine benzeyen sokakların arasından çıkamıyoruz yeri geliyor ki, değil mi?
Evet.
Kaldı ki hani o kadar ufaklıkta öyle bir beyne sahip olup böyle bir tarifi yapabilmek mümkün değil.
Arıların bunu öğrenmiş olmaları mevzubahis olamaz. Böyle bir iddiayla kimse ortaya da çıkmıyor zaten. Ne diyorlar? Bakın evrimciler de zaten diyorlar ki içgüdü var diyorlar. Arılar bunu içgüdüleriyle yapıyor diyorlar. Şimdi içgüdüyü açmak lazım. Şimdi biz bunları açtığımız zaman içlerinde onları güden bir mekanizma mı bulacağız? Bir saat gibi bir şey mi bulacağız? Hayır.
Mümkün değil.
Ne peki bunları güden şey? İçlerini güden ne? Tabii ki Allah'ın ilhamı. Allah'ın emriyle bunlar güdülüyorlar.
Doğru.
Yani içten içe güdülüyorlar gerçekten de doğru. Yani ne olmuş oluyor? Tabii ki arılar yoksa nasıl bilecek o hesapları yapmayı? Güneşin dakikada kaç derece yer değiştirdiğini nereden bilecek? Bunları asla yapamaz. Bu Allah'ın sonsuz yaratma, sonsuz ilminin bir göstergesi olmuş oluyor, bir kanıtı olmuş oluyor. Allah'ın bir ayeti olmuş oluyor. Allah'ın varlığının bir delili olmuş oluyor.
Evet. Bir arı dans ediyor. Diğerleri de seyredip anlıyorlar onu.
Evet.
Yani hangi yöne bakıyor, kaç defa titreşim yapıyor. Çünkü onlar da işaretlediler. Onlar da gidip aynı şeyi buldular. Aynı o tabak, tabağın içindeki yani küçücük bir tabak. Ta nerede duruyor kim bilir. Onun gidip olduğu yerde buldular. Bakın Charles Darwin bal arısı ve içgüdüler hakkındaki itirafları. Şimdi Cihat Bey anlattı. Hı hı. Diyor ki Charles Darwin kitabında. İçgüdüler doğal seçmeyle kazanılabilir veya değişikliğe uğratılabilir mi? Yani evrimle oluşabilir mi içgüdüler?
Hı hı.
Arıyı büyük matematikçilerin buluşlarından çok önceden petekleri yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz? Charles Darwin, türlerin kökeni ne diyeceksin? Allah yarattı
Allah
diyeceksin.
Yarattı
tabii.
Diyeceksin. Evet,
inşallah. İçgüdülerin çoğu öylesine şaşırtıcıdır ki, Charles Darwin söylüyor bunu da, onların gelişimi okura belki teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görülecektir. Yani bunların içgüdü dedikleri işte Allah'ın ilhamıyla yaptıkları şeyler benim teorimi kesinlikle yıkacaktır diyor. Kim söylüyor bunu? Charles Darwin söylüyor. Yani evrim evrimle bunu anlatmaya kalkmak tam çok büyük bir saçmalık. Yani böyle onun kendileri de inanmıyorlar. Yani Darwin de inanmıyor. Tabii ki yani böyle bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Bakın başka bir şey gösterelim. Karıncalar var. Arizona'da yaşayan. Arizona biliyorsunuz çok sıcak çöller Amerika'da. Bunlar gündüz sıcağında ortaya çıkan karıncalar, gündüz karıncaları deniyor bunlara. Hasat topluyorlar, böyle tohumları topluyorlar. Ne bulursa özellikle de tohumları güçlü çeneleriyle yiyebiliyorlar, yuvalarına taşıyorlar bakın bunları, gündüz karıncaları. Ne bulursa bunu götürüyor, kilerinde de depoluyor yuvasında. Fakat güneş tabii sıcak çok aşırı dayanılmaz hale gelene kadar yapmak zorunda bunu. O ara gerçekleştiriyor, bakın yuvasına giriş çıkışları görüyorsunuz. Yuvalarına yiyorlar, böyle getiriyorlar. Bunları beslenmek üzere. Bu da hızlandırılmış çekimi. Ne bu? Yani talan ediyorlar ortalığı bir anlamda. Gece oluyor. Gece olunca yuvalarına çekildi bunlar. Ertesi gün ortaya çıkmak üzere aydınlıkta. Bu sefer gece karıncaları ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar da yiyecek arıyor. Fakat aralarında bir rekabet ortamı var tabii. Gündüz karıncaları talan ettiler ortalığı. Bunlar da gece karıncaları. Onlar da ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bakın şimdi etrafta ne bulurlarsa taş vesaire bunları alıp götürüp onların yuvalarını tıkamak için kullanıyorlar. Zar zor taşıyor kocaman taşları karıncalar. Ortak taşa bakın hep birlikte.
Nasıl bir rekabete dönmüş?
Evet. Onları alıp getirip buraya yiyorlar ki gündüz karıncaları ortalığı bir daha ertesi gün çıkıp talan etmesinler diye. Böyle bir rekabete girmişler.
Böyle bir ortak çalışmaları var.
Şimdi yani karıncanın böyle bir şeye girebilmesi mümkün değil.
Evet bakın şimdi gündüz olacak. Onlar da çıkmaya çalışacaklar. Tabii çok zorlanacaklar çıkarken de. Dolayısıyla bütün yiyecekleri bitiremeyecekler. Bakın zar zor aradan çıkmaya çalışıyor. Zorlanarak birer. Tabii bir hayli vakit alıyor ve efor sarf ediyorlar. Dolayısıyla
ve çıktıktan sonra da gitmiyor, yardım ediyor orada. Tekrar yuvanın girişini açmak için uğraşıyor.
Evet, açıyorlar girişi zaten. Bakın hepsini taşıyacaklar şimdi.
Tekrar bir
vakit kazanmış oluyorlar o zaman.
Evet. Diğerleri de vakit kazanıp, evet. Yani dolayısıyla yiyecekleri
kurtarmış oluyor.
Kurtarmış oluyorlar, evet. Şimdi tabii bu Allah'ın maşallah yarattığı bir denge yani karıncanın aklettiği bir şey. Yani ben dur ben gündüz karıncaları yayacakları bitirmesin taşları oraya taşıyayım.
Tabii tabii yani tabii
Allah'ın verdiği akılla yani çok güzel iman hakikatleri bunlar. İnsanın Allah'a olan imanını arttıran. Tabii bütün kardeşlerimizin, izleyicilerimizin bu konuları araştırıp, bakın bunlar tabii bilimle öğrenilebiliyor. Yani hepsi bakın bilimsel araştırmalarla, biraz önce seyrettik, genetikle hücrenin yapısına bakıyorsunuz, proteinlerin oluşumu. Bunları öğrensinler, Allah'a olan imanlarını arttıracaktır. Derinliğin, Allah'ın sonsuz gücünü, sanatını ortaya koyan bilimsel gerçekler bunlar. Cihat Bey'in de biraz önce hatırlattığı gibi, içi alim olanlar Allah'tan içi titreyerek korkar diyor Allah.
Evet.
Allah'a olan derinliğin yakınlığının artmasına vesile olan iman hakikatleri. Bunlar zaten hazırlanmış. Hocamızın sitelerine girerlerse www.harunyahya.org, www.harunyahya.net ve daha bunun gibi 500 tane sitesi var hocamızın. Ama o sitelerden diğer sitelere de ulaşabilirler. Bunları mutlaka öğrensinler. Etraflarını anlatsınlar, kitapları okusunlar. Hepsi ücretsiz zaten. Allah rızası için yapılmış.
Akıllarına takılan soruları paylaşsınlar.
Evet. Yani en anlaşılır şekilde, en güzel biçimde anlatılmış, hazırlanmış. Bunları öğrenmek...
Hatta Adnan Bey'in çocuklar için de hazırlamış olduğu çok güzel, renkli, cıvıl cıvıl anlatımı, çok sade bir kitabı daha vardı en
çocuklar
son.
Çocuklar çok önemli. Çünkü biliyorsunuz eğitimciler ne yapıyorlar? Daha ilkokuldan başlamak üzere zaten propagandaya başlıyorlar.
Doğru.
Onların zihnini boş mu bırakmak lazım? Bunların etkilerini açık bir halde bırakamayız.
Evet.
Buna izin veremeyiz. Ne yapacağız? Doğrusunu da öğrenecekleri kaynaklar sunmak zorundayız çocuklarımıza.
Kesinlikle, evet.
Yani en doğru kaynak ne olacaktır? Velileri tabii ki onu görsünler, araştırsınlar. En uygunu neyse tabii ki onu seçsinler. Bizim eserlerden de faydalanabilirler tabii ki.
Cihat Bey siz yine Oktar Bey siz anlatmıştınız. Pardon özür dilerim. Termitlerdi sanıyorum. Klima sistemiyle bir yapılanma sunan. Mesela ben hiç öyle bir şey duymamıştım siz anlatana kadar. Hayretler içinde kalmıştım. Yani bugünkü mimarinin yapabileceği şartlarda bunu yapan bir böcek yani. Öyle bir yapılanma yapıyor klima sistemi.
Dev binalar yapıyor.
Dev binalar yapıyor. Havalandırma sistemi.
Onu da düşünmüşler artık
onu
yani.
Onu da düşünmüşler.
O küçücük yani beyinlerini gösteremeyeceğiniz nokta bile nokta büyüklüğündeki beyine sahip canlılar. Yani bir medeniyet kurmuşlar içeride artık.
Tabii.
Yani termitler onu akletmişler.
Havalandırma sistemleri yapıyorlar dediğiniz gibi. Metrelerce büyüklük demek termitlerin boyutları düşünüldüğünde yani insanların yapabildiği en büyük binadan çok daha büyük binalar anlamına geliyor boyut orantılandığında. Koskoca şehir kuruyorlar.
Şimdi mesela işte klimanın mucidi kimse mesela o takdir edilir adı geçer ya da işte ampulün icat eden nasıl Edison takdir ediliyorsa adı işte tarihe yazılır vesaire.
Doğru.
Ama yani böyle bir hayvanlar bunu yapmış. O zaman biz hayvanları mı takdir edeceğiz, kimi takdir edeceğiz? Hayvan zaten bunu yapamayacağı, yapmadığı ortada.
Ortada.
O zaman Allah'a takdir edeceğiz.
Tabii ki.
Gücü, aklı Allah'a vereceğiz.
Evet.
Başka kime verebiliriz ki? Zaten başka bir mantık kabul etmez. O karınca bunu yapmıştır diyebilir miyiz?
Kesinlikle
üniversitesine gitmiş midir diyebilir miyiz? İşte karınca ya da işte termit inşaat mühendisliği fakültesi bitirmiş de mi doğmuş? Adnan Bey'in izahıyla geçen gece o şekilde ifade etmişti gerçekten. O zaman bu hayvanlar makine mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi'nin makine bölümünü bitirmiş olarak doğmuş oluyorlar.
Değil mi? Ancak ki öyle bir şey ortaya çıkar.
Ancak bu şekilde ifade etmeye mümkün olur ki bu da mantıksız bir ifade.
Evet, biraz daki Kur'an'daki mucizelerden bahsedelim. Hadid suresindeki mucize, evet biraz büyük oldu galiba ekranda da şöyle yapalım o zaman. Şekilde mi daha iyi? Evet. Hadid suresi Kur'an'daki surelerden bir tanesi. Hadid demir anlamına geliyor. Demir elementinin ismine sahip Hadid suresinde, Hadid isimli surede yaklaşık 1400 yıl öncesinden evrendeki maddeleri oluşturan atomlarla ilgili bilgiler sunulmaktadır. Elementlerin atom numaralarının ve atom ağırlıklarının henüz keşfedilmediği bir dönemde bu bilgilere işaret edilmesi Kur'an'ın önemli mucizelerinden biridir. Hadid suresindeki Arapça harflerin dizilimi atomlarla ilgili henüz geçtiğimiz birkaç yüzyıl yılında keşfedilen bilgiler içermektedir. Mesela burada periyodik tabloyu görüyoruz. Bütün elementlerin atom numaraları vardır. Şimdi devam edelim. Hadid suresinde tantal isimli bir element var. Bu 73 numaralı element. Bakın görüyorsunuz burada.
Evet.
T ve A sembolü ve atom numarası da 73. Kur'an'da demir anlamına gelen Hadid suresindeki toplam 34 elementin atom numarasına işaret edilmektedir. Tam 34 tane böyle elementin atom numarasına işaret ediliyor. Bu elementlerden biri de 16. ayette sembolü ve atom numarası gizli olan tantal elementidir. Bu ayette T ve A harflerinin ilk defa bir araya geldiği noktadan ayetin başına kadar 73 harf yer almaktadır. Tantal elementinin atom numarası da 73'tür. Ayetin başından T harflerine kadar geçen sayısı, bakın Arapçaları hesap ettiğiniz takdirde harfleri 73. Tam atom numarası çıkıyor.
Ya çok şaşırtıcı.
Çok evet.
Yani böyle bir hesapla yapılmış yazılmış olmasını bir yani insanın sözü olmadığı ortaya çıkmış oluyor.
Kesinlikle.
Her şeyi yaratan, atomlarına kadar her şeyi bilen, zerrelerine kadar her şeyi bilen Yüce Allah'ın yazdığı anlaşılmış oluyor Kur'an'ın.
1400 yıl öncesinden.
Tabii bunların yani ortaya konması 19. yüzyıl, 20. yüzyıl. Evet. Kur'an Allah sözü olduğunu net olarak kanıtlıyor. Allah'ın böyle mucizeleri var Kur'an'ın içerisinde. Mesela bir diğeri Hadid suresindeki flor elementine de işaret var. Bakın 9 atom numarası F sembolü. Hadid suresindeki ayetin Arapçasını görüyorsunuz burada. Arapçada F harfi. Flor elementini 1886'da Henri Moissan isimli Fransız kimyager elde etmeyi başarmıştır. Hadid suresindeki ilk F harfinden ayetin başına kadar 9 harf geçmektedir. Bakıyoruz.
Aynı teknik.
Flor'un atom numarası da 9.
Aynı hesaplama yöntemi yine buna işaret ediyor.
Allah'ın Kur'an'daki mucizeleri, bilimsel mucizeleri. Evet. Ayrıca yine aynı surede demirin anlatıldığı Hadid suresinin 25. ayeti de demir elementine dair iki matematiksel şifre içermektedir. Bakın El Hadid surenin ismi Kur'an'ın 57. suresidir. El Hadid kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri de biliyorsunuz Arapçada her bir harfin sayısal değeri var. Topladığınız zaman 57 ediyor.
Evet,
57. surenin ebcedi de 57 El Hadid suresi demir ismine gelen. Sadece hadid kelimesinin sayısal değeri de 26'dır. El 26 olmadan, sayısı ise yani. Demirin atom numarasıdır.
Maşallah.
Bakın
maşallah,
iki ayrı mucize. El Hadid'in ebcedi 57, 57. sure. Sadece hadid kelimesini ele aldığınız zaman ebcedi 26, demirin atom numarası da 26. Bakın yani. Görüyorsunuz burada periyodik cetvelde 26. Böyle çok sayıda Kur'an mucizesi var. Yine harunyahya.org sitesinden hocamızın Kur'an mucizeleri olan isimli kitabını ücretsiz olarak indirebilirler. Onun içerisinde Kur'an'da çünkü astronomi ile ilgili mucizeler var, embriyoloji ile ilgili var, ondan sonra genetikle ilgili var, insanın oluşum aşamaları ile ilgili var, coğrafya ile ilgili var. Yani o kadar çok var ki böyle kimya ile ilgili var, botanikle ilgili var. Var da var. Yani Allah affetsin o şekilde değil. Yani evet. Böyle Allah çok mucizeler yerleştirmiş. Yani, evet. Matematiksel hesaplar var. Mesela yem kelimesi gün anlamına geliyor. Bakıyorsunuz Kur'an'da 365 kere geçiyor.
Maşallah.
Yani böyle birçok mucizesi var Kur'an'ın.
Evet. Mesela embriyoloji. Embriyoloji 20. yüzyılda bulunan bir bilim dalı.
Bilim dalı.
Yani doğru. Nasıl işte görüntüleme teknikleri gelişti biliyorsunuz mikroskopik anlamda. İşte embriyo görüntülenmeye başlandı. İşte çeşitli endoskopik yöntemlerle, işte mikroskoplarla işte hücrelerin hangi aşamalarda nasıl değişime, dönüşüme uğradığı ya da işte nasıl geliştiği bebeğin anne karnında anlaşıldı. Buna embriyoloji dendi. Şimdi bakıyorsunuz 1400 yıl önce Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de zaten bunun detaylarını vermiş bize. Şimdi buradan neyi anlamış oluyoruz? Kur'an'ın ahir zamana yani günümüze baktığını, günümüze de bize gönderildiğinin en büyük kanıtı olmuş oluyor. Bir, Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğu anlaşılmış oluyor. Her açıdan kesin ve net bir şekilde ortaya konmuş oluyor. Çünkü neden? Mesela o şey varsa eğer slaytlar şu anda varsa onları koyabiliriz gerçi. Embriyoloji Kur'an mucizeleri eğer varsa. Mesela Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Biz kemikleri yarattık. Sonra onları kasla sardık diye geçiyor inşallah. Yani et giydirdik onlara diye geçiyor. Yani önce bir sırası var yani. İkisi bir arada gelişiyor diye zannediliyordu. Ta ki 1900 işte şöyle söyleyeyim 80'li yıllara varıncaya dek hatta 90'lı yılların başına kadar zannediliyordu ki kemiklerle et bir anda yani beraber gelişiyor zannediliyordu. Ancak sonradan anlaşıldı ki önce kemikler gelişiyor. Osteoblast denen hücreler osteoklastlara dönüşüyor ve kemikleri oluşuyor. Kemik, yani kemik sertleşmesi oluşuyor. Onun hemen sonrasında kas hücreleri kemiği sarmaya başlıyor.
Doğru evet.
Ve çeşitli bağlantıları yapmaya başlıyor. Ve anlaşıldı ki bu gerçekten de zaten Kur'an'da 1400 yıl önce bu detay zaten belirtilmiş. Bu sıra belirtilmiş. Ve bunu bulan
bilim adamı Keith Elmore denen bir profesör, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin embriyoloji embriyologlarının başındaki bir adam, başkanı diye geçiyor. Bu bilginin, bu bilgiyi bulan bilimsel laboratuvarda bunu, bu gerçekle karşılaşan kişi, bunun Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu, detaylı olarak detaylandırıldığını fark edince şöyle ifade etmiş. Diyor ki, Kur'an diyor ancak Yüce Allah'ın sözü olabilir diyor.
Değil mi?
Yani her şeyi en cahilisine kadar yaratan, tabii ki her şeyi çok büyük detaylarla bilir, öyle değil mi?
Evet, bu orijinal
burada İngilizcesi da onun kitabından bir alıntı var.
Burada söylüyor, kitabında yazıyor. Evet. Diyor ki önce diyor insanda kemikler, ondan sonra kaslar oluşur diyor. Tam evet. Ayette tarif edildiği biçimde inşallah. Bu da bana diyor ki çok açıkça diyor Kur'an'ın diyor Allah sözü olduğunu, evet, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu kanıtlamaktadır diyor.
Evet, İngilizce evet, kendi sözleri zaten bunlar. Kitabından
orijinali bu. Yani bu Türkçesi evet, bu şekilde ama.
Kitabın adı da
Gelişen İnsan isimli evet, biyoloji kitabı. Dünyadaki
Developing en Human denen bir kitap.
Muteber kitaplardan bir tanesi zaten bu konuda.
Bir ders kitabı. Halen tıp fakültelerinde okutulan bir kitap.
Zaten Keith Moore da Amerikan Anatomi Derneği'nin, Kanada Anatomi Derneklerinin başkanı, eski başkanı.
Evet.
Ha, çok açık yani zaten her şey böyle. İnsan hakikaten Kur'an'ı bir kere okuduğu zaman evet, Allah sözü olduğu, Allah çünkü kendini tanıtıyor orada, emirlerini, yasaklarını bildiriyor, hı hı, haramları, helalleri bildiriyor. Bilimsel mucizeleri var, nasıl davranacağını insanın, nasıl oturup kalkacağını, nasıl öfkesini yeneceğini, böyle ahlakın nasıl olması gerektiğini.
Toplum yaşantısı.
Tabii Kur'an'da anlatılıyor. Dolayısıyla evet, herkesin en yapması gereken, en asli görevi Kur'an'ı bilmek. Çünkü Kur'an bize, Allah bize nasıl yaşayacağımızı gösteriyor. Dünya hayatında Allah söylüyor, hiçbir şey boşu boşuna yaratılmamış.
Yaratılmamış.
Burada bir imtihan var. Biz Allah'a kulluk etmek için yaratılmışız. Allah diyor bunu. İnsanları ve cinleri şeytandan Allah'a sığınırım. Yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Yalnızca bana ibadet etsinler diye başka bir ayette de. Dolayısıyla nasıl yaşayacağımızı biz Kur'an'dan öğrenebiliriz. Kur'an'ı mutlaka bilmemiz gerekiyor. Herkesin asli görevi bu. Hayatın amacı bu zaten. Tabii bilimsel mucizeler de insanın Allah'a olan imanını, yakınlığını arttıran güzellikler. Olmasa da hiç fark etmez. Allah'ın Kur'an'ın Allah sözü olduğu bilmek için bilimsel mucizeye ihtiyaç yok. Ama olmasa da bir güzellik olarak Allah içine yerleştirmiş evet, hakikaten böyle.
Evet, maşallah.
Maşallah.
Şimdi demek ki Kur'an'a böyle 1400 yıl önce gönderilmiş ve yalnızca o güne bakan bir kitap gözüyle de bakmak çok büyük bir yanlış olur.
Yok, mümkün değil.
Çünkü bilimle iç içe olduğunu görmüş oluyoruz. Hı hı. Allah'ın zaten bütün zerrelerimize varıncaya kadar bizi yarattığını zaten bilimsel olarak da görüyoruz. Yani o hücre içindeki haberleşmeler olsun, işte mikroplara karşı verilen savunma sisteminin verdiği cevaplar olsun, antikor üretiminin mesela bahsettik. Ya da işte protein sentezi olsun, işte nasıl moleküller, nasıl atomlar birbirleriyle devamlı etkileşim halinde, hı hı, ve o şuursuz atomların da nasıl bunu yapamayacakları bir açık olarak ortada, açıkça ortada, hı hı, olduğu kesin net. Bunun yaratıldığı ortada. Bilim bunu ortaya koymuş oluyor. Şuurun, akılın her yere hakim olduğu anlaşılmış oluyor. Kur'an'da da bunların izlerini görmüş oluyoruz.
Ve bilim ışığında anca 1400 yıl sonrasında bile anca bir kısmını gün ışığına çıkartmaya
yani
gücümüz yetebiliyor.
Lazım. Çünkü tabii, o gözle bakmak lazım. Hı hı. Yani okurken de, incelerken de acaba bu ayet günümüze nasıl bakıyor gözüyle de bakmak, değerlendirmek,
evet,
okumak lazım.
Evet, evet, kesinlikle.
Evet. Mesela işte üç karanlık evrede Allah cennini yarattığını, anne karnını cennini yarattığını, hı hı, ifade o şekilde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede. Gerçekten de bugün insan embriyosunun anne karnında 3 ana devrede, evrede geliştiği bugün ifade ediliyor. Buna trimester deniyor. Hı hı. Birinci trimester, yani birinci 3 bölümün ilki bebeğin cenin öncesi, yani preembriyonik dönem diye, hı hı, kabul ediliyor. Burada hücreler daha tamamen organları oluşturmadıkları bir dönem. İşte yalnızca birbirlerini, kopyalarını çıkarıyorlar ve daha henüz organlar oluşmamış, kabul edilen dönem. Daha sonra bu ilk dönem biter bitmez ikinci dönem başlıyor. Buna da embriyonik dönem, yani ceninin şekillendiği, organlarıyla teşekkül edildiği, yani yaratılmış olduğu dönem. Bu da ortadaki dönem olmuş oluyor. Yani ikinci, üçün ikinci dönemi olmuş oluyor. Üçüncü dönem ise hemen sonrasında başlıyor. Üçüncü trimester deniyor. Bebeğin doğuncaya kadarki gelişme evresi. Yani organlarıyla tamamen yaratılmış, sistemle tamamen yaratılmış. Hı hı. Ama ancak dışarıdaki ortama uyum sağlayacak boyutlara ulaşmasının beklendiği, hücrelerin büyüdüğü, organların uzuvların gelişip büyüdüğü evre kastedilmiş oluyor buradan. Embriyoloji bugün bu üç bölümü ortaya koymuş durumda. Bakın 1400 yıl önce Allah ayette Kur'an-ı Kerim'de bu üç evreye dikkat çekmiş.
Değil mi?
Dört evet. değil, beş değil veya iki değil ama üç.
Ve hazır konusu gelmişken yine bir programımızdan aklıma geldi. Onu da siz anlatırsanız, onu da son dönemde öğrendik. Bebek doğduktan, doğumu gerçekleştikten sonra ilk sütün yapısı, sonrasındaki gösterdiği değişim. Değil mi? Bu da inanılmaz. Yani o bebeğin ihtiyacı olan şeker oranına evet. göre bir değişim göstermesi, değil mi?
Evet.
Tabii i̇nanılmaz.
Yani, evet. Şimdi mesela bazı anneler işte bebeğini inek sütüyle besliyorlar. Hı hı. Sonra ne oluyor? Bebeğin bağırsakları bozuluyor.
Ve
su kaybetmeye başlıyor. Hı hı. İşte diyare dediğimiz işte bağırsaklar ciddi anlamda su kaybetmeye başlıyor. Sebebi ne? Çünkü inek sütü onun sindirim sistemine uygun bir karışım ihtiva etmiyor.
Doğru.
Yağlı inek sütü. Oysa anne sütünü verse bebeğin ay be ay ay gelişimine uygun olarak bağırsak sisteminin de tabii bu hesap edilmiş oluyor. Tabii Allah'ın yaratması bu. Hı hı. Annenin karar verdiği bir şey asla değil.
Tabii.
Bebeğin gelişim evresine ihtiyaç duyduğu o özel karışım, özel kompozisyonla yaratılmış oluyor anne sütü. Ve bebeğe o verilirse en mükemmel karışım o olmuş oluyor. Bebeğin içinde bulunduğu aya uygun karışım bebeğe sunulmuş oluyor Allah tarafından.
Evet maşallah, yani aynı gün içinde bile değişkenlik gösterebiliyor.
Tabii.
Yine siz bahsetmiştiniz doğumdan sonraki ilk sütüyle aynı gün içindeki aldığı süt farklı şeyler itibar ediyor.
İlk süt böyle yeşilimsi koyu kıvamlı bir sıvı. Hatta anneler bazen diyorlar ki bunu acaba işte bebeğe vermesek mi diyen böyle insanlarımız olabiliyor. Tabii insanlar bilinçlendikçe bu, yani bu gerçeğin az sonra anlatacağım şeyi öğrendikten sonra tabii bundan vazgeçer duruma geldiler. Çünkü o özel bir karışım. Bebek ilk doğduğu anda mikroplara açık.
Evet.
İlk defa mikroplarla karşılaşıyor ama bağışıklık sistemi daha tam gelişmemiş.
Doğru.
O noktada kendisine hazır antikorlar veriliyor anne tarafından. Hazır antikorlar, bakın. Hazır antibiyotikler diyeyim de
evet.
yani herkes anlayabilsin kolaylıkla.
Doğru.
Evet, burada yani anne bunu kendisi mi akletmişti işte süt bezelerinde özel yalnızca süt değil de ayrıca bir de antikorlar konsun diye o mu karar vermiş?
Mümkün değil. Yani kendi bünyesi böyle bir şey üretebilmesi, kendi isteğiyle yapabilmesi mümkün
evet.
değil.
Bunu zaten süt denmiyor, kolostrum deniyor. Bu ilk süte verilen özel bir isim bu. Özel karışımından dolayı. Bebek bunu hemen bebekler tabii ki daha zinde, daha güçlü
daha
oluyorlar hastalıklara karşı. Hazır antikorları, antibiyotikleri aldıkları için.
Hı hı.
Almayanlar ise böyle hastalıkları açık hale geliyorlar.
Evet.
Bakın Allah ne kadar detaylı bir şekilde bütün ihtiyaçlarımızı karşılamış.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Nimetlendirmiş bizi. Allah'a şükredelim diye.
Evet, kesinlikle. İnşallah. Ve doktor bey sizden de.
Yani Kur'an'da tabii çok var Allah'ın mucizeleri. Bu dediğim gibi Kur'an mucizeleri kitabının mucizesi olarak indirebilirler. Mesela bir diğer örnekte yağmurdaki ölçü. Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ki Allah belli bir miktar ile gökten su indirdi de onunla ölü bir memleketi diriltti. Her yanına hayat yaydı. Siz de böyle kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Zuhruf suresi 11. ayet. Altı çizili bölüme baktığımızda Allah dikkat çekiyor. Kur'an'da hiçbir şey boşu boşuna değildir. Allah mutlaka bir hikmet üzere yaratılmıştır Kur'an'da. Belli bir miktar ile gökten su indirdi. Hakikaten son zamanlarda yapılan araştırmalar ortaya koydu ki yeryüzüne bir yılda yağan yağmur miktarı 505 trilyon ton. Yeryüzünden bir yılda buharlaşan yağmur miktarı yine 505 trilyon ton. Yani belli bir miktar ile gökten su indirdi ayetinin. Değil mi? Net bilimsel olarak 1400 sene sonra kanıtlanması bu.
Evet.
Bir saniyede yağan yağmurla buharlaşan yağmur arasında mükemmel bir denge var. Yani şöyle düşünmek lazım. Koskoca dünyada her tarafına her an değişken oranda yağmur yağıyor.
Hı hı.
Ama yağan yağmurlarla buharlaşan su arasındaki miktar hiçbir zaman değişmiyor.
Eşit.
Zaten değişse hayat olmaz.
Doğru.
Aşırı buharlaşma olsa su kaybolur dünyadan. Aşırı yağmur olsa denizler taşar, yine karalar kaybolur. Yine hayat olmaz.
Yine bir dengesizlik olur.
Evet.
Doğru.
Bir sevimli bir kuş göstereyim mi? Bakın. Yani kuş şimdi böyle bir tüpün içerisine onun yiyebileceği bir şey koymuşlar. Onu çıkarmaya çalışacak. Ona çözüm arayacak. Tabii gagasıyla beceremeyecek bunu. Şimdi ne yapacağını düşünüyor. Bakın.
Bu karga mı yoksa?
Evet.
Karga.
Gitti bir çöp getirdi orada. Ama düz çöpte çıkartamıyor tabii. Ama anında çözüm buldu.
Tabii. O olmadı. Onu bir şey yaptı. Vazgeçti evet,
bakın,
ondan.
Onu bakın ne yapıyor?
Ne yapıyor?
Ucunu büküyor onu. Kanca haline getirdi. Dolayısıyla kancayı da takarak bakın hop.
Maşallah.
Çıkardı.
Evet hani.
İşte kuş deyip de geçmemek
kuş
lazım.
Kuş deyip de geçmemek lazım. Doğru maşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Şimdi bunun kuşun kendi aklıyla düşünebilmesi.
Evet.
Mümkün değil. Yine yani. Allah'ın verdiği ilhamla, içgüdüyle. Allah'ın evet. verdiği ilham sayesinde yapabilmesi ancak mümkün değil mi?
Yani sonuçta bir ayet, bir delil olmuş oluyor bu da.
Tabii, tabii.
Yani yaş itibariyle bilmiyorum yani insanlar belli bir yaşa geldikten sonra tüm şeyleri akledebilirken kuşun yani bunu yapabilmesi ancak Allah'ın ilhamıyla evet. olabilecek bir şey.
Aslında etrafımıza dikkatli baktığımız zaman her şey şükretmemiz için, inanmamız için birer delil niteliği taşıyor. Yani bakın örnek verdik mesela bir kuş değil mi? Kuşun hareketlerine biraz dikkatli baktığımız zaman diyoruz ki yani Allah'ım ancak sen yaptırabilirsin
tabii.
bu canlıya bunu.
Bakın güzel bu şekilde kuşları görelim.
Oo, sevimli
Allah'ın yaratma sanatı bakın renklerin güzelliği. Simetri, uyum, kusursuz bir yaratılış olduğu çok açık.
Evet, kesinlikle.
Evet, maşallah.
Çok güzellikler
yaratılmış. Evrimciler, materyalistler evet. bunlara yani tesadüfen olmuş diyorlar. Biz de hayır.
Yani şöyle güzelliğin tesadüfle
böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani söylediğiniz çok mantıksız, akılsızca söylediğiniz şeyler.
Değil mi?
Bunlar ancak işte moleküler olarak da, biyokimyasal olarak da sonsuz güç ve kudret sahibi, sonsuz ilim sahibi bir yaratıcının varlığına işaret ediyor. Onun yaratması, Allah'ın yaratması diyoruz.
Evet. Şunun renklerinin güzelliğine bakın yani mümkün değil.
Çok açık. Hı.
Maşallah.
Maşallah. Bakın renklerin güzelliğine hakikaten.
Değil mi?
Çok da sevimliler.
Çok da sevimliler evet.
Evet. Ve çeşit çeşit yani Allah'ın yaratma. Allah'ın nimetlerini bir genelleme şeytanın Allah'a sınırım. Allah'ın nimetlerini bir genelleme bile yaparak sayamazsınız diyor Allah. Hakikaten canlılar saymakla bitecek gibi değil. Yani böyle milyonlarca kere maşallah. Milyonlarca çeşit maşallah. Canlı var maşallah.
Bir de renkleri ve tonları evet. artık bak evet. geçişler, renk dönüşümleri,
o kadar evet, estetik, sınırları. O kadar şey ki kendine özgü ki.
Evet.
Canlıların gösterdiği akıl, değil mi? Örümcekteki evet. mucize, arının dansı, arının yaptığı petekler,
tabii,
karıncaların, evet. Yani o küçücük canlıların gösterdiği akıl. Kuşlar da aynı şekilde mesela papağanlar konuşuyor. Bildiğimiz
evet,
böyle
evet, evet.
400 evet. küsür kelime söyleyebilen papağanlar var. Neredeyse cümle kuruyorlar yani evet. taklit yetenekleriyle.
Bu ayette de
evet.
Allah renklere dikkat çekiyor.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? Biz yalnızca ona kulluk edenleriz demiş Bakara suresi 138. ayette.
İnşallah. Değil
evet, mi? Maşallah. Müminlerin, gördük
müminlerin söylediği bu şekilde olmuş oluyor. Müminler evet. bunu söylüyorlar. Hı hı.
Zaten bilim şudur yani doğadaki her şey bir mesaj veriyor. İnsanın böyle bilim adamı olmasına da gerek yok.
Doğru.
Yani insan
tabii, tabii.
varım
biraz
diyorsa.
Biraz dikkatli bakınca.
Evet. Bir kere bu görüntünün sahibi var. Yani hocamız çok defaatle vurguluyor. Çok önemli bir konu. Beyinde küçücük bir yerde Allah üç boyutlu mükemmel görüntü. Hava titreşimlerinden sesler. Çünkü beynin içerisinde ışık yok, ses yok, koku yok. Bunların hepsi dışarıda saydam olarak var. Dalga olarak var, ses olarak yok. Beyinde mükemmel bir yaratılışla yaratılıyor. Ve insanın ruhu da bunu seyrediyor. Dolayısıyla sırf bu Allah'ın kusursuz yarattığının delili. Yani,
kesinlikle.
Çünkü bu görüntüyü ben yaratmadığıma göre haşa değil mi? Allah tarafından yaratılmış bana gösteriliyor. Evet. Ses de böyle, dokunma hissi de böyle. Hepsi bu şekilde. Onun için böyle çok detaylı bir şey, yani karmaşık bir konu değil. Evet. Ufacık bir çocuğun bile anlayacağı kadar Allah'ın yarattığı çok açık. Darwinizm yani büyük bir safsata, bir pagan dini yutturuldu ama tepetaklak gidiyor. Türkiye'nin %99'u inanmıyor artık. İngiltere'nin %75'i inanmıyor. Bütün dünyada çatır çatır ezildi. Tabii bunu hocamızı Adnan Bey'i vesile etti Allah. Ben de hakikaten ne öğrendiysem Kur'an'dan ve Adnan Bey'den öğrendim. Cihat Bey de aynı şekilde.
Tabii, evet.
Bizi yetiştiren, Darwinizm'in böyle nasıl çürüleceğini delilleriyle öğreten hocamız. Onun kitaplarından öğrendik her şeyi. İzleyicilerimiz de kitaplarını okusunlar, CD'lerini seyretsinler, seyrettirsinler. Bu gerçekleri herkes anlatsınlar.
Herkes anlatsın.
Bu şekilde inşallah 21. yüzyılda güzel ahlak, adalet,
i̇nşallah.
Merhamet, sevgi, şefkat, zenginlik, teknolojide müthiş bir artış, mükemmel bir dönem çok hızlı geliyor. Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın Hazreti Mehdi ortaya gelişiyle. Çıktı inşallah. Hı hı. Çıktı, faaliyetlerine başladı. Hı hı. Hazreti İsa'nın gelişiyle böyle mükemmel bir dönem olacak dünyada.
İnşallah. Evet, programımızın sonuna geldik. Bu akşam Kocaeli TV ve Mavi Karadeniz TV'den ekranlarınıza geldik. Ayrıca da Mavi Karadeniz Radyo'dan 106.4, Radyo Star 94 Aksaray'dan, Güneydoğu Radyo 99.6, Emek Radyo 101 Mardin, Enerji Radyo 90 Ordu, Keyif FM 92.7 Nevşehir, Radyo 37 95.2 Kastamonu, ASR FM 96 Adıyaman, Ilgın FM 97.4 Konya, Kozan FM 90 Adana frekanslarından da bizleri dinleyebildiniz efendim. Ayrıca da haberhilal.com ve harunyahya.tv adreslerinden de bizi yine canlı olarak izleyebildiniz. Yarın akşam saat 22.30 ve 00.30 saatleri arasında Samsun Aks ve TV Kayseri, ayrıca da Gaziantep Olay TV ekranlarından tekrar bizi izleyebilirsiniz efendim. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.